İyi günler sayın izleyicilerimiz. Bugün de yayınımıza, Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza başladık inşallah. Bugün Akın Hocam ve ben, Onur Yıldız inşallah birlikteyiz. Ayrı zamandan, Hazreti Mehdi'nin varlığından ve Allah'ın yaratış delillerinden inşallah anlatacağız. Çok güzel konular anlatacağız ve çok önemli konular anlatacağız. Allah bizi dünyaya bu konuları öğrenilmesi insanların ve bu konuların anlatılması için gönderiyor. Bütün insanların, Müslümanların üzerine düşen vazife zaten Allah'ın varlığını anlatmak ve Allah'ın varlığını anlatan insanların varlığını anlatmak inşallah.
İnşallah.
En önemli konular çünkü bu. Zaten ahirete gittiğimizde bizim yanımıza götürebileceğimiz tek şey salih amel oluyor. Allah ayette buyuruyor, şeytan Allah'a sanırım, sizden ona et ve kan ulaşmaz diyor. Yani madde ulaşmaz.
Evet.
Yapılan salih ameller kalır diyor inşallah. Ayette Rabbimiz bildiriyor. Salih amel nedir? Salih amel vaktin o anda yapman gereken Allah rızası için en uygun hareket. Bu dönemde bakıyoruz. Zaten hani hem kendiniz için en uygun hareket hem de tüm Müslümanlar için en uygun hareket. Bediüzzaman Hazretleri'nin de söylediği gibi İttihat-ı İslam'ı kurmak. Bunun için çalışmak. İnsanların iddiat olması için, birlik olması için, iddiat-ı İslam'ın olması için Allah'ın yoluna davet etmek gerekiyor öncelikle. Sonra Müslüman olmalarına, İslam'a davet etmek gerekiyor. Sonra da Müslüman olan ve o yeni olmuş olan ve hali hazırda Müslüman olan insanları da bir araya toplayıcı, onların sıkıntılarını giderici bir liderin, bu dönem için söylüyoruz, Hazreti Mehdi'nin varlığından bahsetmek gerekiyor. Hazreti Mehdi olmadan iddiat-ı İslam olmaz çünkü. Yani bugün hocamız anlattı onu röportajda. Bir lider yani iyi tarafında, kötü tarafında yaptığı eylemlerde diyelim muhakkak bir liderin etrafına toplanılıyor.
Evet.
Mesela Lenin başlatıyor komünizmi. Kendi kendine şahsı manevi olarak Marx'ın kitapları vesaire böyle hani benzetme için söylüyorum. İnsanlar onu okuyor. Okuyan insanların sayısının kendi kendine artmasıyla komünizm alevlenmiyor. Onu bizzat yöneten şahıs var. O şahsın ekibi var ve o şahsın çalışmalarının fiili çalışmalarının sonucunda komünizm orada alevleniyor. Hazreti Mehdi olmadan da iddiat-ı İslam olmaz. İslamiyet bütün dünyaya yayılıp hakim olmaz inşallah. Çünkü Allah'ın sünneti bu şekilde, insanlık tarihi bu şekilde. Allah bütün insanlara bir lider kılıyor inşallah. O liderin etrafında toplanıyor insanlar. Yani toplum olarak toplum psikolojisi bir lider istiyor. Bir baş istiyor başlarına, bir kumandan istiyor ki itaat edecek, etrafına toplanacak, onun dediklerini yapacak birisi gerekiyor. Yani mesela ahir zamanda o kadar alamet oluyor. Diyorlar ki mesela Kabe baskını nedir? İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın varlığını gösterir diyor. Ve olan birçok hadiseye bakıldığında birisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın elini gösterir, birisi kolunu gösterir, birisi ayaklarını gösterir. Hocamız söyledi. Beynini niye söylemiyorsunuz? Yani Hazreti Mehdi'nin varlığını niye söylemiyorsunuz? Olan hadiseler ahir zamanın habercisi ise, olan hadiseler kıyametin habercisi ise, o zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da ortada ve yaşadığını neden söylemiyorsunuz? Demişti inşallah. Aklıma ilk bunlar geldi programa başlarken. Hemen önemli evet. olduğunu düşündüğüm için hemen bunları söylemek istedim. Ve İttihat-ı İslam için, İslam aleminin birleşmesi için ne gerekiyor? Önce İslam ve Allah'a inanç gerekiyor demiştik. Bu çağında taunu ne? Darwinizm, evrim teorisi. Evrim teorisini sürekli dibine dibine vurmak gerekiyor. Ta ki kof kütük gibi yere yığılana kadar. İlimle, fenle. O yüzden biz Darwinizm'in dibine vurmaya baltayla devam edelim. İlimle, fenle inşallah. Virüslerden bahsedeceğim biraz.
Evet.
Virüsler çok hassas bir konu. Çünkü virüsün ne olduğu daha yeni bu yüzyılda tanımlandı. Daha önce varlığından bir haberleri yoktu. Ta ki hastalıkların sebepleri yavaş yavaş bulunana kadar. Virüsler şöyle bir canlı. Hastalık yapan canlıyı da hasta ediyor. Ama virüsü hasta eden bir canlı yok şu ana kadar. Yani en hasta edici o. Başka bir ötesi yok. Hasta etmekte yani infeksiyonda üstüne mahareti olan canlı yok Allah'ın izniyle.
Evet, özel yaratıldı çok belli virüsler. Mesela evrimcilerin söylediği bir şey var bu konuda. İşte hasta oluyoruz demek ki mükemmel değiliz. Şimdi zaten mükemmellik derken imtihan ortamına göre biz mükemmeliz. Yani o hastalık yapan virüse baktığın zaman normalde hiçbir özelliği olmayan bir şey. Yani bir hücre özelliği bile taşımıyor neredeyse. Cansız normalde.
Taşımıyor.
Bir hücre bir canlı içerisine girmediği zaman da canlı özelliği bile göstermiyor. Kendisine ait bir bilgisi var sadece DNA tarzında. O var. Vücut içerisine girdiği zaman vücudu insandan kat kat daha iyi biliyor.
Doğru.
Yani bizim anladığımız o. Yani insandan, bir doktordan 7 sene eğitim görmüş mesela bir tıp hekiminden insan vücudunu milyon kat daha iyi biliyor. Yani o kişiyi mesela vücuda bıraktığınız zaman kan dolaşımına hiçbir şey yapamaz. Öyle etrafına bakar sadece. Virüsü bırakıyorsunuz. Her türlü şeyini ince detayına kadar biliyor. Zaten mesela bazı bilim adamları vücudu tanımak istiyorsanız eğer diyorlar, AIDS virüsünü takip edin diyorlar. Yani AIDS evet. virüsü zaten yani nasıl diyeyim, 100 senelik, 200 senelik eğitim almış gibi adeta. Ve virüs dediğimiz şey gözle göremediğimiz, beyni yok bir kere. Beyin yapısı diye bir şey yok. Düşüneceği bir yapısı yok. Bir şeyi hafızında tutacak bir yeri de yok. Zaten sayısı belli atomlardan oluşuyor. Atomların da içi boş. Yani dolayısıyla özel yaratılmış bir varlıktan bahsediyoruz. Yani evrimle oluşamayacak kesinlikle. Oluşmasının hiçbir manası zaten olmayan. Sadece Allah'ın yarattığı bir evrende yaşadığımızı biz bildiğimiz zaman bir anlam kazanıyor virüs. Yani Allah'ın özel yarattığı, imtihan için yarattığı, insana acizliğini hatırlattığı bir varlık. Özel görevli bir varlık. Allah tarafından görevlendirilmiş. Ve gerektiği zaman görevini yapıyor. Yoksa evrim mantığıyla bakacak olursanız, işte kusurluyuz halinde hasta oluyoruz. Yani bu daha önceki programlarda da şey yaptık. İşte sırtımız ağrıyor, demek ki kusursuz değiliz gibi bir mantık. Yani işte gözümüz bozuluyor, kusursuz değiliz demek. Yani bunun sonu yok ki, böyle bir şeyle evrimiz patlanamaz ki. Zaten Allah öyle bir durumu cennette vaat ediyor. Hastalanmayacaksın, sırtın ağrımayacak, gözün bozulmayacak. Her şeyin en güzel biçimde yaratıldığı yer zaten cennet. Allah bunu Kur'an'da vaat ediyor. Müslümanlara, müminlere vaat ediyor inşallah. Allah zaten bu dünyanın kelime manası zaten eksiktir. Yani dolayısıyla buranın eksik yaratılmış olması, insanın acizliklerle, hastalıklarla donatılmış olması zaten bu mükemmelliğin içerisinde. Mesela bu geçen günkü sempozyuma giden kişileri internette bazı kayıtlarına ulaştım. Mesela bir bayana göndermiştim bizim anlatımlarımızdan. O geri dönmüş. Ben aslında evrime inanıyordum.
Evrimci mi bayan?
Evet, evrimci. Yani evrime inanıyorum ben. Dinle ilgili arasında bir şey görmüyorum tarzı bir mesaj atmıştı. Bizim anlatımlarımızla ilgili görüntüleri gönderdikten sonra, ya aslında bana saçma geliyor, doğru söylüyorsunuz diye mesela bir mesajla geri dönüş yaptı. Yani buna benzer tabii çok fazla kişi var. Yani o kadar şey ki insanların içinde zaten bunun saçma sapan bir şey olduğu hissiyat olarak var.
Evet.
Yani karşınıza koskoca adamlar çıkıyor, diyor ki siz tesadüfen doğada kendiliğinden oluştunuz diyor. Taş toprak bir araya geldi. Kendiliğinden oluştunuz. Sonra üremeye başladınız. Buraya dünyaya kadar geldi işte. Sonra tabii toplumun ilerlemesiyle ilkokul, ortaokul, liseye gider oldunuz. Üniversitelere geldi bu atomların birleşmesiyle oluşan insanlar. Sempozyum veriyor hatta. Kendisinin nasıl atomların birleşerek oluştuğunu anlatıyor. Karşı tarafta alkışlayıp onu dinliyor. Böyle atomların topluluğuyuz biz gibi. Ya, o kadar abuk subuk bir anlatım ki. Yani dünyanın en ince detayına kadar insanların yaşamı için yaratıldığı ve imtihan için yaratıldığı çok çok net belli. Hani bu öyle çok detaylı bir yani düşünmeye de gerektirecek bir durum değil. Hani böyle bazıları oluyor. Bu TNT'de çıkan kişi, sözde alim, sorduğu soru işte Allah'ın varlığının, peki Allah'ın varlığının delili var mı diyor. Yani her yer Allah'ın varlığının delili ki zaten.
A9'desin. 24 saat Allah'ın varlığı. 24 saat
evet, anlatılıyor inşallah. Yani böyle sanki öyle bir hale getirdiler ki Allah'ın varlığını anlamak çok çok çok zormuş böyle. Yani haşa, böyle hiçbir delili yokmuş. Böyle çok derin tefekkürlerle, çok uzun seneler içerisinde çok da kendini insan zorlayarak sanki Allah'a inanıyormuş gibi bir duruma soktular olayı. Hiç öyle bir durum yok. İnsan baktığı zaman aynaya bakıyor. gören bir varlık var. Beyne bakıyor, içi boş. E demek ki ruhun var ve ruhuna izletilen bir yaşamı yaşıyorsun. Yani çok detaylı bir şey yok ama biz tabii detaylarıyla anlatıyoruz inşallah. Gözün yapısını anlatıyoruz, gözdeki sanatı anlatıyoruz. Diğer organlarımızdaki sanatı anlatıyoruz. Muazzam bir sanatı görüyoruz. Her sanatçı da sanatçısını gösterir. Yani bu sanki o gün sempozyumda da konuştuk. Sanki çok acayip bir sonuç çıkarmamış gibi. Bir tasarım var ortada. Tasarımın sahibi demek, sahibi var demek. Allah tasarlamaktan münezzehtir ama tasarımın sahibi var demek sanki çok acayip garip bir sonuç çıkarmakmış gibi. Mesela bilgisayar var. Bilgisayara diyorsun ki bu bilgisayarı yapan bir firma var diyorsun. Karşı tarafta diyor ki yani nasıl böyle bir sonuç çıkardın ki diyor. Ya bilgisayar tamam da yani bir yapan firma olması gerektiğini nereden çıkardın ki? Çok saçma bir sonuç diyor mesela. Böyle birisi bir şey dese doktora git deriz yani. Bir psikiyatriste gözük. İşte ilaçlı tedaviye falan mı başlıyorsun artık ne yapıyorsun deriz değil mi? Şimdi bilgisayarın çok ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Hücreden bahsederken. Sadece bir hücreden bahsederken. Bir şehir kompleksliğinde bir canlıdan bahsediyoruz. Tek bir hücreden. Hücre olduğu zaman ya nasıl böyle bir sonuç çıkartıyorsun diyor. Yani niye haşa yaratılmış olsun ki diyor. Yani o hücrenin yaratıldığı ve en ince detayıyla yaratılmakla da bitmiyor. Kontrol ediliyor. Her an yaratılması gerekiyor. Yani hücrenin içerisindeki o 3-5 atomun birleşmesiyle oluşan proteinler 7 milyar insanın yapamadığı işleri yapıyorlar. Her saniye binlerce kez. Dolayısıyla yaratılıp bırakma da söz konusu değil. Zaten Allah ayette insan yaratılıp başıboş bırakılacağını mı zannediyor diyor şeytan Allah'ın sınırım. Yani bir başıboş bırakma da söz konusu değil. Her an yaratma ve kontrol söz konusu. Yoksa yaşamın devam etmesi mümkün değil. Bilimsel olarak biz bunu anlıyoruz.
Evet. Ya bu şimdi yerli evrime inanan veya cehaletinden, bilmediğinden dolayı belki sempatisi olan birçok kimse yurt dışında hocamızın Allah vardır yazılarının Avrupa'ya döndüğünü, Avrupa'da her bütün ünlü yerleri ziyaret ediyor hocamız manevi olarak. Bak Londra'dan başladı. Amsterdam'da bir ay boyunca bütün şehrin meydanlarında Allah vardır ilamında bulunuldu. Şimdi Fransa Şanzelize Caddesi'nin başında, başlangıcındaki ilanda Allah vardır diye başlıyor, yazıyor. Şimdi Richard Dawkins ve onun gibi birçok insanlar etkilendiği için bizim yerli evrimciler belki evrimi savunma gereği duyabiliyorlar. Bir kısmı için söylüyorum. Yani henüz farkında olmayan birçok şeyden farkında olmayanlar için söylüyorum. Yakında Richard Dawkins bir gün arayıp diyecek ki ya siz hala evrime inanıyorsunuz. Evrime biz inanmayı bırakalı çok oldu diyecekler. Haberleri olmayacak belki. O yüzden bilimi çok dikkatli takip etmeleri gerekiyor. Bilimin söylediğine objektif olarak inanmaları, sarılmaları gerekiyor. Doğal olan, mantıklı olan da bu. Şimdi bakın bilim ne diyor onu gösterelim. Virüslerden ilgili bir video göstereceğim demiştim. Şimdi virüsler bu. Bu T4 bakteriyofaj virüsü. T4 bakteriyofaj birçok biyoloji bölümünde öğrencilere ilk gösterilen virüstür. Çünkü bakterileri bakın hasta eden ve kolay ekstrakte edilen bir virüs olduğundan dolayı zaten çalışması da bakın yapılmış ayrıntılı olarak. Şimdi bizim karşımızda bir hasta etme uzmanı var. Neyi hasta ediyor? Bakterileri hasta ediyor. Bakteriler de bizi hasta ediyor. Hasta eden bakterileri hasta etme yeteneğine sahip. Tabii insanlar da hasta etme yeteneğine sahip aynı zamanda. Şimdi bunun ayrıntılarını gösteriyorlar. Çok böyle Latince isimlerini söylemeyeceğim ama bir virüsün inşa etmenin ne kadar zor olduğunu sadece anlaşılması, fikir olması açısından bunları gösteriyorum. Şimdi bunların her biri ayrı birer proteinin parçaları. İzleyelim şu an. Hepsinin bakın GP ile başlayan isimleri var, numaralı isimleri var. Mesela araba gibi düşünecek olursak birisi pistonu, birisi krank mili, birisi aküsü, birisi bujileri, birisi arabanın lastiklerinin efendim takıldığı yerler tam böyle. Hepsinin ama üretildiği bir standardı var. Mesela buradaki GP29 ile 28 tam uyumlu olmak zorunda, yoksa olmuyor. Bak tam bir inşaat şu an görüyoruz. Şu an temelini atıyorlar. Bunun üzerine şimdi bina ediliyor mesela. Sırayla diğer proteinler geliyor. Mesela bu parçaları ayrı olarak versek insana, bunları bir araya getirip bir virüs çıkartamaz.
Evet.
Ama bak virüs nasıl oluşuyor? Bir kere zaten proteini sentezleme kabiliyeti hiç olmayan Daha doğrusu hiçbir şey sentezleme kabiliyeti olmayan bir şey virüs. Hiçbir şey sentezleyemiyor. Şimdi bakın sapına geldi. Bu alt kısım hücreye bağlanma ile ilgili şifreleri içeren çok hassas bölümde, en hassas bölümde. Şimdi yavaş yavaş sap kısmına geliyoruz. Yani genetik materyalin enjekte edildiği boruyu görüyoruz, gövdesini görüyoruz virüsün. Bunun gözü, kulağı, kendi bir duyu organı ve algılayıcısı yok. Bak GP ile ilgili isimler devam ediyor verilmeye. Bir de simetri görüyor musunuz? Tam bir uyum var.
Altı koronu.
Evet.
İşte en son vidası geldi.
Tabii hepsi birbiriyle uyumlu olmak zorunda. Eğer olmazsa virüs o zaman hareket edemiyor. Bakın şimdi alt orta bölümde oluştu. Şimdi kafa bölümünü oluşturacağız. Kafa bölümünün içerisindeki proteinler. Genetik materyal ve onun kılıfı. Bayağı ayrıntılıymış değil mi? Böyle
evet.
Proje olarak ortaya konusu üretilmesi çok zor olur. Çünkü çok küçük bir cam madde. Bakın kılıf üzerine kılıf, kılıf üzerine kılıf. Ama bunların her biri birbiriyle tam uyumlu böyle. Vidanın deliğine tam girmesi gibi veya bir anahtarın bir kilide tam girmesi gibi birbiriyle bakın sırayla ve tam birbirine üç boyutlu uyumlu çeşitli proteinler var. Yalnız tekrar söylüyorum. Şu proteinlerin hiçbirisini virüs sentezleme yeteneğine sahip değil. Yani dışarıdan sentezlettirdiği bir proteinleri bir araya getirerek kendisini oluşturuyor.
Bu fason yaptırıyor yani.
Evet. Kendisini yaptırıyor yani. Bakım yaptırıyor. Şimdi bakın o malzemenin görüyorsunuz. Tam kenet, yani muazzam maşallah. Tam kenetlenme yerinde, yani şurada bir arıza olmuş olsa ATP yazan yerde, şurada tam enerjinin gerekli olduğu şu kenetlenme yerinde bir arıza çıkmış olsa
atomik hassasiyette değil mi?
Atomik hassasiyette eğer bir şu şuraya bağlanamazsa, şu mavi parçadan bir tanesi olmazsa virüs olmuyor. Yani bütün sistem çalışmıyor. Allah öyle yaratıyor. Hassaslığı bir maddeye kadar indiriyor. Yani bir birimine kadar indiriyor.
Evrimcilerin işi ne kadar zor. Yani bak, diyorsun ki işte bu tam olmadan olmuyor diyorsun. Evet. İşte bak, zaten tam olmuştur diyor. Nasıl tam oluyor? Yavaş gelişmelerle olmuştur dediğin zaman zaten yavaş gelişmelerle olmuştur diyor.
Şimdi az önce gördük. Orada tam bir vida bahsetmiştik. Tam vida gibi gösteriyordu. Boyunun kafaya tam tutturulmasını vida gibi özetliyordu. Şimdi en sonunda bakın bunlar da kendi kimliğini ortaya koyacak olan proteinler. Allah her şeye böyle bir kimlik veriyor. Mesela bizim vücudumuzdaki hücrelerin dışında onun kimliğini belli eden proteinler var. Virüslerin dışında onun kimliğini belli eden proteinler var. Bakterilerin dışında onun kimliğini belli eden proteinler var. Allah böyle bir kural koyuyor genel olarak. Bak DNA'da en son kafa bölümünde böyle sarmaş dolaş, salkım saçak diyelim vaziyette duruyor. Bunu o sap kısmında, şu boru kısmından geçiriyor. Daha sonra da en alttan hücreye bağlanarak onu hücreye naklediyor. Ve bizim karşımızda T4 bakteriyofaj virüsü. Tekrar görüyoruz yine vidalardaki hassasiyeti. Ya çok çok özel. Bir tanesi olmazsa tutturamıyor. Çok özel ve kıskaç gibi yani.
Doğada bunu yapabilecek bir akıl yok. Madde yok, evet. Olarak.
Evet. Bak en son dışarıdan sağlam yani mesela hassas, çok hassas burada genetik bir malzeme taşıyor virüs. Onun yapı malzemelerini görüyoruz. Artı en son bak dışarıdan sütun yerleştiriliyor. Dikme çakılıyor buralara. Ki ağırlığı taşısın, kafa bölümüyle boyun bölümü, gövde bölümü kopmasın diye. Kim akledebilir ya böyle bir şeyi? Ağırlığı nereden bilecek? Hiçbir gözü kulağı yok bunların. Ağırlık ne, hiçbir şey bilmiyorlar.
Evrimize göre doğa, taş, toprak.
Evet. Bizler de bu şimdi T4'ün oluşumunu gördük burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu T4 virüsü gidiyor. Onu da başka bir videoda gösteririz. Bakterinin dışındaki moleküler alıcılara tam kenetlenip bağlanıp kendi içindeki DNA'sını virüste bakterinin içerisine veriyor. Bakteri de o konuda aciz yaratılmış. Sonra içine gelen bu DNA'yı hazır bir program böyle geliyor. Bir program, proje. O projeyi alıp ne yapıp yapıp üretiyor. Ürettiği bütün proteinlerde az önceki videoda izlediğimiz T4 virüsünü oluşturan proteinlerin projesi onlar. Kendi içerisindeki enzimlerle virüs onları saklıyor. Bakteri ürettirdiği, kendi üretemiyor çünkü. Bakteri ürettirdiği bu proteinleri, kendisinde işçi var diyelim. İşçiler fason üretim yaptırdıkları bakteriden alıyor ürünleri, bir araya getirip yeni kendisinden yapıyor. Kendisinin kendini yapıyor yani. Dolayısıyla kendisi olmadan kendi olamıyor.
Bakteri olmadan da olamıyor o zaman.
Bakteri olmadan da olamıyor. Bakteride protein olmadan olamıyor. Dolayısıyla canlılık dediğimiz şey ancak Allah'ın varlığıyla hayat bulan bir şey.
Evet. Yani bir anda olması
gerekiyor. Evet. Yani. Allah haşa yok ve canlılık var demek. Ya Allah yok demek çok büyük akılsızlık, çok büyük mantıksızlık. İnsanın kendisine yalan söylemesi olur.
Yani zaten bu tam kesin kanaatinin olduğu manasına gelir. Yoksa hani o konuda bir insan kesin bir hüküm zaten yürütemez. Yani sadece en fazla hani yani en fazla söyleyebileceği şey bilemiyorum der. Eğer haşa yok diyorsa kesin kanaati gelmiştir. Ya çünkü nasıl öyle bir şey öyle bir konuda yok diyebilir ki bir insan? Mesela Dawkins'te
yok da Allah'ın varlığına mı kanaati gelmiştir? Evet. Ha, evet.
Yani yok diye mesela mücadele ediyor Dawkins. Demek ki tam kanaati gelmiş. Hocamız söylemişti bunu.
Varlığına inanıyor. Evet.
Tabii tabii net biliyor Allah'ın varlığını. Ama kendince tabii o çok değişik bir mantık. Yani mesela bir kişi atıyorum güzel bir üniversiteyi kazanıyor. Tamam yani mesela tipi düzgün oluyor. Parası oluyor. Buna göre mesela Allah'ın varlığıyla ilgili veyahut da Kur'an'ın hak olmasıyla ilgili fikri buna göre şekilleniyor. Yani bu çok işin açığı adice bir tavır. Yani öyle ona göre şekillenmez ki normalde. Sen bakarsın, Allah'ın varlığını düşünürsün, tefekkür edersin. Senin hangi okulda okuduğun, ondan sonra iyi bir üniversitede okumaman, iyi bir bölümde okuyup okumaman bu konudaki fikrini nasıl etkileyebilir ki? Şey diye düşünüyor mesela, ya ben diyor mesela güzel bir okuldayım, ondan sonra güzel arkadaş ortamımız var, işte yaşamayı hayal ettiğim bir sürü şey var. Şimdi Allah'ın varlığını kabul edersem veyahut da Kur'an'ın hak olduğunu kabul edersem bunların hiçbirini yaşayamayacağım gibi. O da yanlış bir mantık zaten. Hı hı. Tamamen hayatım mahvolacak. Tabii bu da yok. Bazılarının da burada çok büyük payı oldu insanları bu tarz bir mantığa götürmede. Veyahut da işte ben zaten acayip yakışıklıyım ve acayip zekiyim, acayip kafam çalışıyor. Mesela zekanın enaniyetini yapılması da çok enteresan bir şey. Zekayı zaten anan Allah yaratıyor. Zaten beynin yapısına baktığımızda beynin öyle kendisine ait müstakil bir yapısı yok. Bir tane kılcal çatladığı zaman o zekam dediğin şey bitiyor. Demek ki sana ait bir durum yok. Demek ki üniversite sınavında onu kazanırken sen kazanmamışsın. Allah sana nasip etmiş. Zeki olduğunu düşündüğün kendini de Allah an an yaratıyor. Dolayısıyla onun da inaniyetini yapacağın bir durum yok. Yüzünün güzelliğini, boynun posunun güzelliğini yine an Allah yaratıyor. Bir an yaratması Allah. Bir bakmışsın Allah trafik kazasını vesile kılar. Vücudun da gider. Suratın da dağılır. Allah'ın bir an oldu vesile olan bir şey bu. Başka bir şey olur. Mesela geçen fotoğraflarını göstermiştik. Bir hafta içerisinde 40 yaş civarında yaşlanıyor mesela.
Hastalıktan.
Uzak doğuda bir bayan.
Evet.
Normal 21-22 yaşlarında güzel de bir bayan. Bir bakıyorsunuz bir hafta içerisinde yaklaşık 50-60 yaşında bir bayan göster görüntüsüne yani bürünüyor. Demek ki bu ömürle de alakası yok. Allah dilediği zaman bir hastalığı vesile kılar bir haftada. 60 yaşında bir bayana da dönebilirsin. Dolayısıyla dünya üzerinde enaniyet yapacak, kibir yapacak ve bu kibirden dolayı da Allah'ın varlığını inkar edip, Kur'an'ın varlığını inkar etmeye götürecek hiçbir şey yok insanı. Yani olsa da fark etmez de yok zaten. Yani dolayısıyla kalkıp da yani böyle bir vicdansız tavıra gitmek, işte cehennem niçin var diye soruluyor mesela. Bediüzzaman Hazretleri cennet kolay değil, cehennem dahi lüzumsuz değil diyor bir sözünde. Cehennemin lüzumsuz olmadığını da buradan anlıyoruz. Yani bu kadar vicdansız bir tavıra girmek Allah'ın apaçık varlığını inkar etmeye kalkmak sırf geçici dünya hayatının zevkleri ve hırsları nedeniyle, olmayan zekasının enaniyeti, kendisine ait olmayan tipinin enaniyeti yüzünden böyle bir şeye kalkışmak, Allah ayette bildiriyor. Kendisine çocuk ve mal verdiğimizden dolayı Kur'an'la ilgili bunlar geçmişlerin masallarıdır diyenlerden bahsediyor. Bakın normalde Kur'an'a inanacak bir durumda, kapasitede ve vicdana sahip. Allah mal veriyor, çocuk veriyor. Kur'an için bunlar geçmişlerin haşa masallarıdır diyor. Yani böyle bir karakterde olmak güzel bir karakter örneği tabii ki değil. Yani çirkin bir karakter örneği hatta ve ahirette sonsuz azapla insanın karşılaşmasına neden olabiliyor. Yani o kişilere bakıyorsunuz mesela. Annesini veyahut da babasını kaybediyor. Ondan sonra veyahut da o dünyanın zevklerine yönelik düşündüğü şeyleri, yapabileceği şeyleri yapamayacak hale geliyor. Bir bakıyorsunuz birden aklı açılıyor. Yani hani şey değildir o.
Hastalık.
Başına bir şey geldi, dine yöneldi rahatlamak için gibi bir şey vardır ya. Öyle değil. O an zaten daha önceden bildiği gerçekleri diliyle de tasdik etmeye başlıyor. Zaten o an görmüyor onu. Zaten gördüğü ve bildiği bir şey o. Allah'ın varlığı, Kur'an'ın hak olduğu. Zaten gördüğü ve bildiği bir şey.
Allah evet. Ayette buyuruyor. Andolsun onlara soracak olsan, mealen söylüyorum inşallah, gökleri ve yere kim yarattı diye soracak olsan, şüphesiz ki Allah diyeceklerdir diye buyuruyor Rabbimiz. O halde neden topuklarının üzerinde gerisin geriye dönüyorlar diye buyuruyor
başka
Rabbimiz.
Başka bir neden yüz çeviriyorlar diyor.
Evet. Allah. Bilmeyen yok açıkçası söylediğin gibi. Evet. Vicdanın hepsi kabul ediyor. Allah'ı zaten kimse inkar edemez. Başka bir ayette Rabbimiz göklerde ve yerde ne varsa her şey istese de istemese de ona gönülden itaat etmiştir diye buyuruyor Rabbimiz. Yani atomlarının içerisindeki her şeye kadar sahip olmaya muktedir olan Rabbimizin izni olmadan hiçbir şeyin olmadığı bu dünyada böyle Allah'ın varlığını inkar etmek hiç akıllıca bir şey değil. Yani kendi içinde bulunduğu, kendisinin varlık sebebini inkar etmesi manasına göre bu çok akılsızca bir şey. Kaldı ki Allah bunun çok belirtisini yaratıyor söylediğin gibi. Mesela yaşlılık, mesela hastalık ve imtihan unsurları var. Allah işini, mesela rızkı arttırır, sana çok büyük iş verebilir, çok büyük zenginlik verebilir. Aynı şekilde rızkı daraltabilir Allah. İşini mesela iflas ettirecek. Nasıl olacak imtihan? Ki Allah Kur'an'da imtihan unsurlarını tek tek açıklıyor. Yani söylüyor, hepsini bildiriyor. Sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz diyor. Bizden öncekilerin başına öylesine dayanılmaz bir açlık geldi diyor mesela ayette geçiyor. Beraberindeki elçi Allah'ın yardımını için dua etti diyor mesela ayette. Mealen söylüyorum inşallah. Savaş oldu. Yani bayağı zor durumlar oldu. Anladım. Açlık oldu. Rızıktan azaltıldı. Kendi aile bireyleri, annesi, babası, karısı, eşi, çocuğu şehit oldu inşallah. Kendisi ve arkadaşları da şehit oldu. Değil mi? Yani dünyada bunun gibi birçok imtihan unsuru var. Allah hepsini ayetlerde söylüyor. Hepsinden de imtihan olmak üzere bu dünyaya geldiğini söylüyor. İstediği kadar inkar etsin, hep de onların üzerine imtihan oluyor. Yani bu sınav mesela matematik sınavı değil desin dursun. Halbuki matematik soruları hep gelip duruyor. Yani bundan önceki bütün insanlara da hep matematik soruları soruldu. Bugünkü insanlara da hep matematik soruları soruluyor.
Temsil olarak söylüyorsun.
Evet, temsil olarak söylüyorum. O da matematik soruları, o da matematik sorularından hep muhatap oluyor. Ve birçoğunu belki cevaplayamıyor. Ama yine aynı matematik soruları sorulmaya devam ediyor. Herkese sorulduğu gibi. İnşallah. Dünyayı Allah sadece imtihan için yaratıyor. Çok detaylı düşünürse bunun hemen farkına vardır inşallah.
Evet. Yani mesela dünyaya dair çok planları oluyor. Ben diyor, üniversitede oluyor mesela. Özellikle bu sempozyumda birazcık dikkatimi çekti. O yüzden bu üniversite olayına
sempozyum iyi oluyor.
eğiliyorum. Üniversitedeyim diyor mesela. Güzel bir okuldayım. Ondan sonra üniversiteyi bitirince işte yurt dışına gideceğim. Güzel bir gelecek beni bekliyor. Dilimi geliştireceğim. Ondan sonra falanca şirkette son senemde staj yapıp aslında oraya gitsem süper olur. Üniversite sırasında da kendime güzel bir eş bulsam, işte bir bayan veyahut da bir erkek. Her şey dört dörtlük olur diyor. Planlarım var diyor. İşte İngilizcem iyi diyor, fena değil diyor. Ondan sonra bölümde öne çıkarsam iyi olabilir diyor. Derslerime sıkı çalışayım. Bir bakıyor 3. sınıftayken başında bir ağrı hissediyor. Geçmiyor yani. Bir hafta oluyor geçmiyor. 10 gün oluyor geçmiyor. Hastaneye gidiyor bir bakıyor ur çıkmış beyninde. Büyümüş de bir miktar. Ve ölme 6 ay diyor ömrün kaldı diyor doktor. Yani 6 ay sonra büyük ihtimalle öleceksin diyor. Şimdi ne dilin anlamı kalıyor? İngilizce yeterliliğinin önemi kalmıyor. Bak, bunları tabii ayrı parantez içinde söylüyorum. Bunların hepsi makul şeyler. Allah rızasına uygun yaşantı da yaşanıp bunların üzerinde düşünebilir bir insan. Yani Allah rızasına uygun olduğu sürece sorun yok. Ama Allah'ı unutup böyle bir şeyin içerisinde dalınırsa bu olmaz. Bir bakıyor İngilizcesi var ama 6 ay sonra ölecek. Hiçbir işe yaramayacak. 6 ay sonra toprağın altında İngilizce bir şey ifade etmiyor. İşte dersleri çok iyi. Okul ikincisi, üçüncüsü olma ihtimali var. Birincisi olabilir falan. Onun hesaplarını yapıyor. Okul bitmeden zaten ölecek. Allah'ın doğrusu ölecek tabii. Ondan sonra bir bakıyor yurt dışı işte şeylerini ayarlamış, bağlantılarını ayarlamış 2 sene sonrası için. 2 sene sonrası yok, 6 ay sonra ölüyor. İşte bir kız arkadaşı var veyahut da erkek arkadaşı var. Onunla geleceği düşünüyor, evliliği düşünüyor. İşte çocuklarımız olacak, şu ülkeye yerleşeceğiz diyor mesela. Ondan sonra orada güzel bir yaşantı bizi bekliyor diyor. Yine öyle bir şey yok. 6 ay sonra bitecek her şey. Bu sefer ne yapmaya başlıyor? Şunu düşünmeye başlıyor. Ya ben bunun için mi geldim dünyaya diyor. Yani ben İngilizcemi geliştirip ondan sonra güzel bir okulu bitirip ondan sonra güzel bir eş adayı bulup 30-40 sene yaşayıp ondan sonra da ölmek için mi dünyaya geldim demeye başlıyor bu sefer. Yani ölüm daha yakın olduğu için ölümü daha gündemine alıyor. Hatta tek gündemi o oluyor, ölüm oluyor. Halbuki tek gerçek ölüm zaten. Başka bir gerçek yok ki. Yani sen okulu da bitiremezsin. Evlenemezsin de, yurt dışına da çıkamazsın. Stajını da yapamazsın. İngilizceni de geliştiremeyebilirsin. Ama öleceksin. Ve bu 6 ay sonrası da değil mesela. 5 dakika sonrası da olabilir. Hiçbir şekilde bir garantisi yok. Sürekli verdiğimiz bir örnek yine verelim. Yarın akşam haberlerde ölüm haberi verilecek kişiler şu anda son günlerini yaşıyorlar.
Evet.
Yani bu bile yani şu örnek insanı düşünmeye götürüyor yani Allah'ın izniyle. Son bir günleri belki şu an bizi izliyorlar. Evet ne kadar doğru söylüyorlar işte ölümü düşünmek lazım diyorlar belki şu anda. Yani dolayısıyla insanın böyle bir 6 ay ömrünün kaldığı haberinin alması gerekmiyor ki. Bir insan her şeyle biz mesela elhamdülillah Allah'a şükür bayağı sağlıklıyız. Her şeyiyle yani çoğu insanın isteyebileceği belki bir durumdayız yaşantı olarak da. Ama biz bu durumdayken dahi Allah'ın izniyle Allah yolunda yaşantımızı sattık, Allah'a sattık yani. Herhangi bir dünyadan bir beklenti yok. Dünyada bir şey yok zaten. Yani süre desem süre zaten bir şeye benzemiyor. 60 sene. Eksiklik desem milyon hesabıyla sürekli temizlik yapman gerekiyor. Sürekli işte tırnağını keseceksin, saçını tarayacaksın, ondan sonra tıraş olacaksın, duş alman gerekiyor. İşler hiçbir zaman neredeyse istediğin gibi gitmiyor zaten. Mutlaka sınav olarak tabii terslikler çıkıyor. Yani senin sana göre terslik gelen şeyler çıkabiliyor. Hayır oluyor tabii hepsi, o da ayrı bir konu. Hiçbir şey tam değil yani, her şey kusurlu. Bir yemek yemeye kalkıyorsun, iki tabakta mide fesadından gidecek gibi oluyorsun yani. Karnın ağrımaya başlıyor. Su içiyorsun mesela. 2 bardaktan sonra içemiyorsun hoşuna gitmene rağmen. Veyahut da başka bir içecek oluyor. İçemiyorsun. Ya böyle her şey tamamen eksik. Hiçbir şey yok yani dünyada. Hiçbir şey olmayan dünyaya göre bir kısım insanlar, belki de birçok insan hayatını ona göre kurmaya çalışıyor. Hani böyle şey gibi bir durum. Bir odadasın, her an kapı açılıp gel çıkıyorsun denilebilir. Sen böyle odanın inciyle, cinciyle, her şeyiyle detaylı uğraşıyorsun. Mesela yatağı şöyle mi koysam acaba diyorsun. Orada sana bir görev verilmiş mesela odanın içerisinde. Bunu yap denilmiş. Her an alınabilirsin, dışarı çıkabilirsin. Sana işte kağıtta bir şeyler veriyoruz, bir şey veriyoruz. Bunu yapacaksın. Yani başka bir işin yok senin. Onu kenara koyuyor mesela. Yatağı şöyle mi yapsam diyor mesela. Böyle bakıyor. Ondan sonra tabloyu şöyle mi assam diyor. Biraz daha sağa alayım diyor. Vakit geçiyor o sırada. Yani her an kapı açılabilir. Gel bitti denilebilir mesela. Orada kağıtlar duruyor. Ondan sonra
Ki
halıyı
arkadaşlarını
düzeltiyor.
çağırıyorlar. Sürekli kapı açılıp birilerini çağrılıp sürekli öyle bir
Evet,
iniş
o
var
da
zaten.
doğru. Aynı zamanda dediğin gibi Onur Hocam. İşte halıyı şöyle mi koysam? Televizyon burada mı iyi? Derken bir bakıyorsun saatler, günler, dakikalar geçiyor. Yapman gereken şey masanın üzerinde duruyor. Tamam yaparım diyor mesela.
Unutuyor.
Bir hafta sonra yap mesela 60 sene sonra yaparım diyor. Yaşlanınca yaparım mantığı vardı ya. Orada da mesela o mantıkla bir ay sonra yaparım diyor. Ay sonuna doğru işte son 2 gün kala yaparım diyor. Her an kapı açılabilir. Ay sonunda kalacağını nereden biliyorsun ki? Belli değil ne zaman açılacak kapının. Ne zaman gel denileceği belli değil. Orada duruyor kağıtlar. O boş boş abuk subuk planlar yapıyor. Hiç anlamsız bir şekilde odada vaktini geçiriyor. Sonra son ana doğru bir ayak seslerini duyar gibi oluyor. Hemen alıp böyle eline bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da yaşlılık oluyor tabii.
Ondan göremiyor, okuyamıyor tam. Gözlük
Tabii
gerekiyor.
yani o
Yürüyemiyor.
evet.
Değil mi? Çok aksaklı olmuş oluyor.
Yani o öyle bir şey gerek yok. Bizim tek konumuz zaten din. Yani Allah ayette sizi yalnızca bana kulluk edin diye yarattım böyle. Başka konumuz yok ki zaten. Başka konumuz olmaması şu manaya gelmez ama bu böyle bir şeyi söyleyince karşı tarafta hemen şöyle bir reaksiyon olabiliyor. O zaman her şeyi boşlayalım. Bu değil. Müslüman hayatın her alanında olması gerekiyor ama Allah rızası için olacak. Müziğin de en güzelini dinler. Hocamız burada Allah'ın izniyle her gün gösteriyor zaten. Müslümanların her şeyin en kalitelisi, her şeyin en güzeline layık olduğunu, müziklerin en güzeline, kıyafetlerin en güzeline, hepsinin en güzeline layıktır Müslümanlar. Ve dünyanın en neşeli insanlarıdır Müslümanlar.
Evet.
En rahat insanlarıdır. Çünkü ruhu rahat, vicdanı rahat. Allah ona yöneldiği için mümine ferahlık veriyor. Yani sıfırdan yaratılan bir duygudur o ferahlık. O hissiyatı yaşayan bilir ancak. Hiçbir şey yokken mutlu olur insan. Hiçbir şey yokken huzurlu olur. Hiçbir şey yokken çok rahattır. Vücudu böyle çok ferahtır. Zaten Allah ayette kim nefsinin cimri ve bencillik tutkularından arınırsa işte onlar felaha erenlerdir buyuruyor. Bakın nefsinin cimri ve bencil tutkuları insanı mahveder. Hayata dair hırsları, İşte şunu yapacağım, illa onu yapmam lazım. İşte onu yapsam daha bir şey istemiyorum falan dediği zaman tamam işte insanın içinin böyle kararması, işte kalbinin daralması, nefesinin kesilmesi o zaman başlar. Ne zaman dersen ki ben Allah'a kul olacağım, başka bir olayım yok. O zaman zaten Müslüman olarak hayatın her alanında zaten olur bir insan. Hiçbir şeyden eksik kalmaz Allah'ın izniyle. Ve Allah zaten güzel bir hayatla yaşatacağım diyor. Kim iman edip salih
Evet.
amellerde bulunursa onu güzel bir hayatla yaşatırım diyor. Allah'ın vaadi yani. Ve bunu da görüyoruz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla öyle dünyanın hani tamah edilecek bir tarafı yok. İnsan da öyle bir kısım insanlar böyle anlamazdan gelmeye kalkması da yanlış bir tavır işte. Nasıl anlayabiliriz acaba Allah'ın varlığını, Kur'an'ın hak olduğunu? Öyle bir konu yok. Yani özellikle şu devirde aynı zamanda Allah'ın varlığı yani iman ekkatleriyle artık dakikalar içerisinde bir insanın çok rahat böyle tahkiki imana ulaşabileceği bir dönemde yaşıyoruz. Kur'an mucizeleri ortaya çıktı. Onları okuduğumuz zaman Kur'an'ın zaten insan sözü olamayacağını görüyoruz. Yani dolayısıyla bu devir hidayet bulma devri. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın önderliğinde inşallah Allah'ın böyle tamamen yeryüzünde hadi sıfatını tecelli ettireceği bir ortam oluştu şu anda. Allah yarattı bu ortamı. Ve biz de bu ortam içerisinde günden güne bu sıfatın tecellilerini görüyoruz. Her geçen gün iman edenlerin sayısı artıyor. Dawkins ne diyor? Biz Amerika biliyorduk sadece diyor. Şimdi Avrupa ve Britanya'yı da ele geçirmişler diyor. Tüm dünyayı
Maşallah.
ele geçireceğiz Allah'ın izniyle yani manevi olarak. Herkes Allah'a iman edecek. Allah birdir diyecek inşallah. Ve Kur'an haktır diyecek. Herkes diyecek bunu dünya üzerinde Allah'ın izniyle. Çok da yakın öyle uzak bir gelecekte değil. Zaten 3 sene öncesinde bunlar söylendiğinde veyahut da 5 sene öncesinde, 10 sene öncesinde garip karşılanan yüzlerce olay şu an oldu zaten şu 1-2 sene içerisinde. Olmaz denilen olaylar 1-2 sene içerisinde oldu. Hocamın söylediği 1600 tane olay var gerçekleşen. İnşallah. Bunun gibi yüzlerce olay daha gerçekleşecek. Hep beraber göreceğiz. İnşallah.
Allah ahir zaman çok büyük harikalarla yaratıyor ve müminler için çok büyük bir ecir kaynağı olmuş oluyor. Bir ecir ortamı olmuş oluyor. Allah bir ortam yaratıyor inşallah. Fırsat veriyor yani. Bir imkan veriyor inşallah. O da ne? Ahir zamanda İslam'ın hakim olmasına katkında bulunma eylemi, icraatı. Yapılacak iş yaratıyor yani Allah. Yani evrimde sempozyum mesela yaratıyor. Oraya Allah sevdiği kullarını, seçtiği kullarını, kendisine hidayet verdiği kullarını Allah izniyle oraya yönlendiriyor. Orada kendi adını tebliğ ettiriyor. Onların yanılgısını mesela ortaya çıkarttırıyor. Bu Allah'ın yaratmış olduğu bir imkan. Bir salih amel ortamı inşallah. O anlamda müminler zaten hani bu zamanda nasıl biz daha çok Allah'ı razı edebiliriz? Allah'ı razı edecek amelleri ve eylemleri inşallah neler daha neler yapabiliriz diye düşünüp sürekli yapacağı ve sürekli hareket edeceği bir halde olması gerekiyor. Ki Allah aynı zamanda bu ruhta ve bu istekte olan herkesin yapacağı bolca işin olduğu bir ortam yaratıyor. Yani İttihat-ı İslam'ın olması için inşallah yani yapılacak birçok iş var. Birini biraz yaptığın zaman Allah İslam'ı dünyaya hakim etmesi için hiçbir şeye ihtiyacı yok. Dünyayı yoktan var eden ve dini isterse Allah hiçbir şeye sebep kılmaksızın herkesi dizi çökmüş vaziyette, kendisine itaat eder vaziyette bulabileceğimizi Allah ayette bildiriyor. Yani biz dilersek diyor, herkes boynu bükük, dizi kıvrılmış vaziyette, bize boyun eğmiş vaziyette itaat ederken kılarız diyor, meala söylüyor. Allah'ın mümin kullarını, Allah'ın peygamberlerini ve elçilerini vesile kılması, onları elçi kılması o kullar adına çok büyük bir nimet olmuş oluyor. Onun kıymetini ve onun anlamını çok iyi bilmek lazım. Sıradan bir konu değil yani. Darvinizmle mücadele etmek, bu her Müslüman için söylüyorum. Her Müslüman kardeşimizin yapması gereken bir iş olarak söylüyorum.
Evet.
Mesela A9 broşürü dağıtmak. Bak herkes broşürü dağıtır ama sırf A9 broşürünü dağıtmak çok çok önemli ve büyük bir hadise. O yüzden yayında hocamız her gün gösteriyor, isim isim kardeşlerimizin ismini söylüyor. Yani broşür dağıtılıyor. Hani eylem yani fiziksel olarak çok çok büyük bir çaba gibi görünmese bile aslında çok büyük bir olay. Etkisi böyle kelebek etkisi gibi. Küçük bir şeymiş gibi başlayıp milyonlara, milyarlara böyle yayılıp müthiş Everest dağ hükmünde büyük dalgalar oluşturabilecek kadar etki Allah yaratıyor. Ve burada en çok şükretmesi gereken de Rabbimizin bu nimeti inşallah inanan kullarımız, kardeşlerimize ve bize mesela inşallah hepimize bunu vesile ediyor olması. Hepimiz buna vesile ediyor
Evet.
olması. İnsan Allah yolunda yaşadığı zaman dünyada ehli dünya mantığıyla göremediği hikmetleri görmesini Allah nasip ediyor. Kim diyor Allah'tan korkup sakınırsa diyor, biz ona katımızdan bir furkan veririz diyor. Furkan kelime manası olarak anlayış, görüş biçimi, derinlik,
Doğru
doğru
yanlıştan
yanlıştan ayırma. Evet. O zaman hikmeti görüp kendi içinde bulunduğu yanlışları fark edip Allah'a kesinlikle isyan etmemesi gerektiğini, dünyada her şeyin aslında Allah'ın yarattığı kaderde hikmetle ilerlediğini, o yüzden zahiri olarak, maddi olarak bizim zaten beklentilerimizin yani beklentilerimiz derken dediğim gibi umduğumuz birçok şeyin tam umduğumuz gibi olmamasının sebebi Allah'ın yarattığı kaderin böyle olmaması. Müslüman Allah'ın yarattığı kadere itaat ediyor, ona iman ediyor. Kendi mesela umduğu yaptığı plana iman etmiyor mümin. Allah'ın yaptığı plana iman ediyor. Anlayalım diye söylüyorum inşallah. Dolayısıyla kendi işinde olmama durumları, kaybetme durumları olduğu zaman hiçbir zaman yeese ve üzüntüye kapılmıyor. Yani cehdle mümin farz vazifesi var üstünde. İmani, fikri mücadeleyle vazifeli inşallah diyelim. Ama sonucundaki etkiler Allah'ın kaderde yarattığı şeyler. Yani bütün ameller için söylüyorum. İnsanın, bir müminin ömrü açısından. Ömründeki her şeyin sonucu Rabbimizin yaratacağı şeyler. Mümin çaba göstermekle üzerine yükümlülük var, farz var. O niyetle, şuurla, o atılganlıkla öne geçip çaba göstermek için cehd edecek. Her zaman bu inanışta olacak. Ama sonucu Allah'a ait. Allah oradan ona çok büyük ecir verir inşallah. Allah onu cennetine sokar inşallah. Hatta şehit de olur inşallah. Ama oradaki bütün sonuçlar, yani kaderde Allah'ın dilediği bütün sonuçlar Allah katında. Onu Allah dilediği için hikmete binaen kaderde öyle oluyor. Dolayısıyla Müslüman hiçbir zaman ne şirketindeki, yani ne rızık olarak bir maddi manevi maddi rızık olarak eksiltmelerden ve artmalarından böbürlenmiyor veya üzüntüye düşmüyor. Veya istediği işler olmadığı zaman hemen üzüntüye düşmüyor. Veya çevresindeki insanlardan, kardeşlerinden işleri istediği gibi yapamayanlar veya eksik yapanlara karşı sinirlenmiyor, öfkelenmiyor. Her zaman için dünyada olacak bütün her şeyin Allah'ın kaderinde olduğunu bildiğini, onların, yani çevresindeki bütün insanların, bütün canlı ve cansız her şeyin Allah'ın tecellisi olduğunu, Allah'ın izniyle Allah'ın ona yaratmış olduğu görüntü olduğuna iman ettiğinden dolayı tam bir huzur içerisinde, tam bir mutluluk içerisinde inşallah. Bediüzzaman Hazretleri bu kadere imanı şöyle bildiriyor. Mesela bir vapura biniyorsun, bir gemiye biniyorsun. Geminin gideceği bir rota var. Sen de zaten oraya gitmek için o vapura binmişsin. Elinde de senin yüklerin var. Geminin de rotası belli. Sen de hiçbir çaba sarf etmiyorsun. Zaten gemi gidiyor yani. Gerekli personel götürüyor. O durumda kendi kamerasına geçip yüklerini elinde taşımaya benzetiyor. Kadere iman etmeyen tevekkülsüzlüğü.
Maşallah, çok güzel örnek.
Halbuki yani zaten her şey gidiyor. Sen ne yapsan da zaten gemiyi rotasından çıkartamazsın. O zaten gideceği yere gidiyor. Sen de kamerandasın. Yükünü de bırak. Orada raflar var hatta. Rahat rahat. Yatak da var, koltuk da var. Sen rahat edesin diye. Ama görüp işte Allah'ın kaderine tevekkül edip bu şekilde Allah'a teslim olmak gerekiyor. Yani o gemiye teslim olmak, rotasına teslim olmak gerekiyor. Benzetme olarak söylüyorum inşallah.
İnşallah.
O zaman bak hiçbir sorun nasıl sorun gibi görünmüyor. Mesela hastalık olması, o zaman nasıl o hastalık imanının derinleşmesine vesile olan bir etmen olarak görülüyor. Nasıl rızıklar Allah rızası için çalışmak, yani ticaret yaparsın Allah rızası için. Az kazanırsın veya çok kazanırsın. Allah'a ait bu. Hiç kimse diyor değil mi? O gün ne kazanacağını bilmez diyor Allah. Müminin ruh hali işte böyle. O çok kazanmayı hedefler tabii ki Allah rızası için tebliğ faaliyetinde ne kadar çok paran olursa o kadar çok icraat yapabilirsin. Bu mali ne kadar çok maliyeti karşılarsan o kadar çok icraat yapabilirsin. Ama o ürünlerin, o rızkın fazlalığını Allah dilediği kadar oluyor. Mümin sadece çalışmakla üzerine vazifeli inşallah. Dolayısıyla dünyada olabilecek herhangi bir şeyde müminin asla üzülmesine, yıkılmasına hiçbir zaman yol açmıyor inşallah.
İnşallah.
Şimdi kısa bir aramız var. Kısa bir aramızdan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Evet sayın izleyicilerimiz, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayınımıza Erdem Hocam da katıldı.
Evet.
Aslında, evet, buyur Erdem Hocam.
İnşallah
Erdem
hocam. İman hakikatleriyle devam edelim uygunsa. Akciğer yapısından bahsedelim biraz. Şimdi her zaman anlattığımız bir konu. Canlıların üstündeki organların, yani bedenlerindeki organların tam ihtiyacı olan organlarla çevrilmiş olduklarını görüyoruz. Mesela birçok kuş türünde diş yapısı görmüyoruz. Diş olan kuşlar da var. Ama genelde taşlık dediğimiz yine sertimsi bir yapıyla ağızlarında bu donanıma sahip olduklarını görüyoruz. Sindirim için bu yapıyı kullandıklarını görüyoruz. Her canlıda işte tam ihtiyacı olan kalp yapısı, ciğer yapısı, ağız yapısı, sindirim yapısı bulunuyor. Maşallah her canlının uygun ortama göre yaratıldığını, Allah tarafından yaratıldığının bir ispatı olmuş oluyor tabii bu. Şimdi bizim akciğerlerimiz ve genellikle kara canlıların akciğeri bu şekilde bir yapıya sahip oluyor. İki bölümlü alveollerden oluşan bir yapıya sahip oluyor ve çift yönlü çalışıyor. Şimdi çift yönlü ne demek? Temiz hava geliyor, buradaki kesecikleri dolduruyor alveolleri. Daha sonra aynı yoldan, girdiği yoldan kirlenmiş olarak, daha doğrusu oksijensiz olarak dışarı çıkıyor. Hücrelerdeki artık maddeleri de alarak dışarı çıkıyor, karbondioksit veriyor. Bu şekilde çift yönlü çalışma denmiş oluyor buna. Ama kuşlarda, şimdi kuşları düşünecek olursak insanlara göre ve diğer kara canlılarına göre çok daha fazla efor sarf ettiklerini görüyoruz. Çünkü kanat çırpma işlevi çok zor bir işlem. Yani hayvanın kas sistemine, değil mi? Oksijen
Evet.
ihtiyacını çok zorlayan bir hareket. Dolayısıyla o işlemi yapan hayvanın sürekli olarak oksijene ihtiyacı var.
Doğru.
Sürekli olarak besine ihtiyacı var. Hücrelerinin taze besine ve oksijene ihtiyacı var. Dolayısıyla kuşları inceleyelim. Kuşlarda ciğerin çift yönlü değil, tek yönlü olarak çalıştığını görüyoruz. Bakın çok mucizevi bir sistem var burada maşallah. Bütün giren temiz havanın bütün kanalları, bütün arka hava keselerini, bakın burada gördüğümüz arka hava keseleri var. Ön göğüs hava kesesi bulunuyor. Burada farklı yollar var ve bu keseleri dolaşarak tek yönlü olarak bir çalışmasını görüyoruz. Şimdi bunu daha detaylı olarak anlatalım. Tek yönlü ne demek? Tek yönlü demek oksijenin o hücrelere sürekli olarak uğraması demek. Yani bir kanaldan girdi. Bakın şu görselimizi daha iyi göstereceğiz. Evet. Şimdi temiz hava giriyor kuşun ciğerine. Daha sonra dallara ayrılıyor küçük küçük. Buralara ne diyoruz biz? Parabronş diyoruz. Bakın şu küçük dallar parabronşlar. Parabronşlara ayrılıyor bu kalın dal. Daha sonra ince ince hücrelere artık orada ayrılıncaya kadar inceliyor. Hücrelere oksijenin teması için. Daha sonra tekrar bir araya geldiğini görüyoruz bu ayrılan dalların. Burada şu gerçekleşmiş oluyor bakın. Temiz hava girdi. Bütün bu hücrelere temiz hava değmesi sürekli olarak gerçekleşiyor. Yani şimdi şuradaki yapımızda da daha detaylı olarak göreceğiz. Temiz hava girdiğinde keselerde temiz hava var. Bakın burada farklı kanallar var dikkat ederseniz. Bu keselerden kirli hava yine aynı yolu kullanarak çıkıyor ama burada çok mucizevi bir sistem var. Bu kirli hava tekrar bu yolu kullanarak çıkarken bu diğer kanalda temiz hava ilerleyişini sürdürüyor oluyor. Yani sürekli olarak burada bir bu keselerin içinde biz temiz havanın, oksijenin bulunduğunu görüyoruz maşallah. Kuş için gerekli olan sistem bu. Kuş eğer bu sisteme sahip olmadan birkaç saat bile yeryüzünde bulunsaydı hemen ölürdü. Bakın bu sisteme uçması için bu sisteme şart. Bu sistem gerekiyor. Bu sistem kuşların ilk yaratıldığı andan beri var olduğunu görüyoruz. Neden? Biz ilerleyen yaşlarda ölmüş kuş fosillerine sahibiz bugün. Değil mi? Fosil biliminde çok fazla kuş fosili var. Bu kuşların yaşı da büyük. Böyle yavruyken ya da yumurtanın içinde gelişimini sürdürürken ölmemişler, gelişmişler. Hayatlarını devam ettirmişler. Hayatlarını devam ettirmeleri için bu ciğer yapıları şart. Şimdi evrimcilerin burada çok büyük bir oyunu var. Ne bu oyun? Şimdi değişim var diyorlar ya. Bakın burada biz sadece canlının dış görünüşünün değişimini kastetmiyorlar burada. Burada bütün organların, değil mi? Hatta omurga yapısının, her şeyinin, dış yapının, yani tüylerin deri olması gibi güya, her şeyin değişimi, pul olması ya da, her şeyin değişimi burada söz konusu. Şimdi biz baktığımızda bu ciğer sistemiyle bizim ciğer sistemimiz çok farklı yapılara sahip. Ve iki ciğer sistemi de, iki ayrı ciğer sistemi de mevcut elemanları bulunmadığında çalışmıyor. İki sistem de indirgenemez kompleks bir sistem. Yamuk yumuk bir halini zaten düşünecek imkanımız yok. Yani bu çok hassas bir şey. Oradaki hücrelere oksijen gitmediği an canlı ölüyor. Beyne oksijen gitmediği an beyin işlevini yapamıyor. Kalp atmıyor. Hayat sona eriyor. Ya bu çok hayati bir özellik.
Nasıl oldu diye soruyoruz. Bu yavaş gelişmelerle oldu diyorlar. İyi de yavaş gelişmelerle olamıyor. Zaten hemen olması gerekiyor diyoruz. Niye yavaş gelişmelerle olsun ki zaten hemen olmuştur diyorlar.
Tabii laf
sıçramalı yani, olmuştur diyor. Belki diyor. Bir sıçramıştır. Sürüngen bir anda kuş olmuştur,
kuş olmuştur diyor. Kurbağa prens olabilir diyor mutasyon sonucunda. Prense dönüşebilir diyor. Yani evrimciler böyle bir taraftan yaklaşınca o konuda bir cevap veriyorlar. Diğer taraftan yaklaşıyoruz. Onun olamayacağını göstermek için. Bu sefer başka bir cevap veriyorlar. Sürekli laf değiştiriyorlar. Yani onunla ilgili mesela mutasyon ve doğal seleksiyonla ilgili bu laf değiştirmeleri çok bariz belli. Diyorlar ki işte diyoruz ki bak mutasyonlar sürekli zarar veriyor. Yani bu zarar veren mekanizma nasıl bilgi üretmiştir diyoruz. Şimdi bir sürü bilgi üretilmiştir diyor. Yani mutasyon sürekli bilgi üretiyor. İşi gücü yok zaten bu mutasyonun. Evet. Milyonlarca yıldır yeni bilgi üretiyor. Yeni tasarımlar, yeni aerodinamik kanunlar mutasyon üretiyor diyorlar. Bir sürü üretiyor, aralarından o abuk subuk olmayan, eciş bücüş olmayan, işe yaramayanlardan geriye kalan böyle arada çok nadiren düzgünler çıkıyor diyor. Onlar hayatta kalıyor diyor işte. Onlar şu anda günümüze kadar geldiler diyor. Tamam diyoruz o zaman bir saniye. Burada şunu soruyoruz hemen. O eciş bücüş olanlar, mutasyonun o tasarım beceriksizlikleri fosil kayıtlarında nerede diye soruyoruz. Niye öyle bir şey olsun ki diyorlar. Yani hepsi zaten ara geçiş canlısıdır diyor. Hepsi zaten mükemmel olarak hayatına devam ettirirler diyorlar.
Veya onu yemişlerdir diyor değil mi?
Veyahut da yemişlerdir diyor. Evet. Yani iki taraflı bir şey açıklama bu. Bir taraftan söyledim mi? Mesela diyorsun ki bugün sen işte okula neredeydin bugün diyor. Okuldaydım diyor. Ben okula gittim, hocana sordum, bugün gelmedi diyor. Zaten gitmedim diyor bugün okula, bugün evdeydim zaten diyor. Nasıl evdeydin, okula gitmen gerekmiyor mu? Zaten okuldaydım diyor. Aynen bu, evrimcilerin yaptığı bu. Nereden sorsak ona göre cevap veriyorlar. Birbiriyle çelişkili olmasına rağmen.
Evet ve bu canlılardaki biraz önce anlattığımız kompleksi tüm canlılarda görüyoruz. Bu çok önemli maşallah. Bakın kuşun da ciğerine neden indirgenemez kompleks bir yapı olduğunu izah edelim. Mesela burada iki ayrı kese var. Ön hava keseleri, arka hava keseleri. Temiz hava içeri girdi dedik. Bir kesede beklerken diğer kesedeki kirli hava çıkıyor dışarı. Diğer kesedeki bekleyen temiz hava diğer keseye geçiyor bu sefer. Arka hava kesesine geçiyor mesela. Sürekli olarak kesede bir temiz hava akışının sağlandığını görüyoruz. Şimdi bu keselerin boyutları çok küçük olsa ya da buradaki bir kese olmasa bu kuş yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Evet. Asla hayatını devam ettiremez. Göç edemez bir kere. Uzun yollar kat edemez belki.
Evet.
Birçok kuşun biz göç ettiğini görüyoruz. Değil mi? Hava şartlarına göre göç ettiğini görüyoruz. O da ayrı bir mucize. Orada da pusula sistemleri var maşallah. Canlı bu haliyle varsa bir tek bu canlı hayatını devam ettirebiliyor. Tüm canlı türleri böyle. İşte burada artık evrimcilerin ne kadar mantıksız, ne kadar saçma bir iddiaların olduğunu daha iyi anlıyoruz böyle canlıları gördüğümüzde. Çünkü tüm yapılar böyle. Bakın ciğerlerden bahsetmişken fillerin de çok mucizevi bir ciğerlerinde tampon sistemi var. Buna değinelim. Şimdi filler suyun içinde bu resimde gördüğümüz gibi yüzebiliyorlar maşallah. Burnunu şnorkel gibi kullanıyor. Çok uzun bir burnu olduğu için.
Dalıyor yani.
Böyle serinliyor bayağı ve keyfi yerinde. Burnunu şnorkel olarak kullanıyor. Burada nefes alımını o şekilde sağlamış oluyor. Şimdi ama şöyle bir yönü var işin. Akciğerleri çok büyük fili. Dolayısıyla burada uğradığı basınç insanın suyun içinde uğradığı basınçtan çok daha fazla. Burada ciğerlerin normalde patlaması gerekiyor fillerin. Bilim adamları da bundan dolayı araştırma yapıyorlar. Neden acaba zarar görmüyor diye fillerin akciğerleri. Bir de bakıyorlar ki göğüs kafesiyle akciğerlerin arasında böyle kaygan, sert ve kalın bir tampon bölge var. Bu bölge sayesinde basıncın ciğer tarafından az hissedilmesi sağlanmış oluyor. Maşallah evet. Böyle bir koruma görüyorlar vücudunda fillerin ve bundan dolayı da akciğerlerine hiçbir şey olmuyor. Şimdi bu tampon bölgeyi de fil sonradan kazanabilir mi ya da sonradan oluşturabilir mi? Diyelim evet. Suya girdi tampon bölgesiz. Zaten anında ölecek. Anında ciğerleri patlamış olacak. Evet. Yine suya girebilmesi ve hayatının devam edebilmesi için o tampon bölgenin ilk oluştuğunda filin ilk yaratıldığından oluşmuş gerekiyor.
Evet. Yani zaten evrimciler böyle bilime rağmen hayali iddialarda bulunmaya devam ediyorlar. Mesela nasıl olmuştur diyor. Kendi geliştirmiştir diyor. Yani insan veyahut da herhangi bir canlı ihtiyacına göre vücudunda bir şey geliştirebiliyor mu?
Tabii kendimizden yani biliyoruz bunu.
Genetik mühendisi olmayı bırak. 5 yaşındaki çocuğa sorsan ne kadar saçmalar. O zaman ben her şeyi geliştireyim vücudumda der. Espri yapar yani bu konuda. Ama kalkıyorsunuz bakıyorsunuz bir üniversitenin genetik bölümünün sorumlusu kalkıp bunu söyleyebiliyor. İhtiyacımız oldu diyor. Ayağa kalktık diyor. Ne var diyor yani. Böyle bir şey yok diyor.
Sinek kuşlarıyla alakalı bir video vardı bugün sabah yayınlanan. Onu aslında hazırlayabilirsek kuşlardaki sunum üzerine Allah'ın yaratma sanatını çok yani Allah'ın bize müthiş teknolojinin yaratmanın ancak Allah'ın yapabileceğini bize gösteriyor. Yani zaten Allah'tan başka bir akıl ve şuur addeden bir şey olmadığını görüyoruz. Küçücük bir kuşta uçma gibi çok zor bir hadisenin nasıl böyle müthiş rahatlıkta ve yani müthiş detaylı, müthiş üst teknolojide, müthiş müthiş hepsi müthiş maşallah. Şimdi videomuz hazırmış, videomuzu izleyelim şu an.
Sinek kuşunun hayranlık verici özellikleri. Şu an izlediğiniz bu pırıl pırıl renklere sahip kuş, sinek kuşu veya bir diğer ismiyle kolibri. Gösterişli bir tüy yapısına sahip olan bu küçük kuşun farklı renklerde ve değişik kuyruk tiplerinde 300'den fazla türü vardır. Bazılarının boyu yalnızca yetişkin bir kişinin serçe parmağı kadardır. Sinek kuşunun en bilinen özelliği çok hızlı kanat çırpması ve üstün manevra kabiliyetidir. Sinek kuşu saniyede 200 defa kanat çırpabilir. Üstelik havada asılı kalabilir ve saatte 90 kilometreyi aşan bir sürati yakalayabilir. Sinek kuşu eşsiz yaratılışı sayesinde farklı şekilde kanat çırpar. Bu sayede çiçekteki nektarı alana kadar havada asılı biçimde kalabilir ve gagasını çiçekten çıkarmak için sırt üstü uçabilir. İnişe geçmişken U dönüşü ile tekrar yükselerek pike yapma gibi farklı yeteneklere de sahiptir. Sinek kuşu çiçekle karşılaştığında aniden durur ve bedenini yaklaşık 45 derecelik bir açıyla eğik hale getirir. Bu durumda kanatlarını aşağı yukarı değil ileri geri çırpar. Sinek kuşunun kanatları omuzdan itibaren tüm yönlere dönebilir. Çiçek sallansa da sinek kuşu dengesini bozmaksızın nektarı almaya devam edebilir. Kuş havada asılı dururken her kanat çırpışı 8 sayısına benzer bir figür çizer. Sinek kuşunun kanat çırpışı o kadar hızlıdır ki insan gözüyle görünmez. Bulanık bir görüntü oluşur. Öyle ki bu kuşun kanat çırpışını ancak özel kameralar ile çekim yapıp yavaşlatarak inceleyebiliriz. Sinek kuşunun kalbi dakikada 600 kez çarpar. Uçuş anında ise kalp atışları bu rakamın iki katına çıkabilir. Elbette sinek kuşu böylesine hareketli ve hızlı bir yaşam sürdürürken büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Sinek kuşunun bir günde tükettiği enerji miktarına anlaşılır bir örnek verirsek, bu sayı bir insanın günde 1300 hamburgerin vereceği kaloriyi yakması anlamına gelir. Bilim adamları onların enerji seviyesinde güç sarf etseydik kalbimiz dakikada 1260 kez çarpar, vücut ısımız 385 dereceye yükselir ve alev alev yanardık diye belirtmişlerdir. Oysa tüm bu hareketlilik sinek kuşunun alev topuna dönüşmesine neden olmaz. Hatta sinek kuşunun vücudu bunca harekete karşı yıpranmaz. Sinek kuşunun tempolu yaşam biçimine uygun, kusursuz vücut yapısı Allah'ın üstün yaratışının delillerindendir. Tüm canlıların rızkını veren Yüce Allah, sinek kuşuna bu yoğun tempoyu kaldırabilmesi için muhteşem bir beslenme yolu öğretmiştir. Kuş ihtiyaç duyduğu yakıtı çiçeklerden nektar biçiminde alır. Allah sinek kuşlarına nektarı alabilmeleri için çiçeğin içine kadar girebilen iğne gibi bir gaga vermiştir. Ayrıca sinek kuşunun dili de özel olarak yaratılmıştır. Nektarı alabilmek için kenarlarından kıvrılmaya müsait bir yapıdadır. Gagalarının şekli sinek kuşunun türüne göre çeşitlilik gösterir. Kimisininki kıvrıktır. Bazı türlerin gagaları ise çok uzundur. Hatta kimi zaman tüm vücudu ile aynı uzunluktadır. Her birinin gagası tıpkı bir anahtarın kilide uyması gibi ihtiyacı olan nektarın bulunduğu çiçeğe uygun olarak yaratılmıştır. Sinek kuşlarının rengarenk tüylerine, süslü kuyruklarını, güzel seslerine, sevimliliklerine, müthiş hızla kanat çırpmalarını ve manevralar yapmalarını sağlayan, vücut özelliklerini yaratan, her canlının hakimi olan Yüce Allah'tır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir.
Evet, onları Rahman olan Allah'tan başkası havada tutmuyor. Onları kuşlara uçuran Allah olduğunu inşallah Rabbimiz bize yarattığı bu tecellilerle bize gösteriyor. O kadar küçük sinek kuşu, bilmiyorum hiç gördünüz mü de, ben gördüm. Şöyle küçük, hakikaten serçe parmağı kadar veya ondan daha küçük türleri de var. O kadar hızlı uçuyor ve o kadar hızlı hareket ediyor ki böyle bu böcek mi kuş mu ayırt edemiyorsun. Ama işin fizyolojisini, biyolojisini, anatomisini incelediğimiz zaman yani kuştaki özellikler hiçbir teknoloji şirketinin, hiçbir uçak firmasının yanına yaklaşacağı gibi değil.
Maşallah.
Saniyede kimi türünde 1200'e kadar kalbi atabiliyor. Bir kere sırf dakikada. Kalbin dakikada evet. Bir kere sırf kalbin atması için bile gereken enerji zaten müthiş muazzam bir rakam. Evet. Artı gagasının uzunluğu ve dilinin yapısı tam olması gerektiği gibi, zira eğer olmazsa o beslenmeyi sağlayamıyor. Beslenme sağlayamayınca da enerjisi bitiyor ve ölüyor. Bu canlı milyonlarca yıldır ayakta ve hala yaşıyor. O halde bu canlı nasıl yaşıyor ve bu özelliklerinin yani olmadığı bir an düşünürüz de canlının ölmesi söz konusu. Yani özellikleri tamsa yaşıyor, yoksa ölüyor. Dolayısıyla bütün bu özelliklerinin en başından beri tam olduğunu görüyoruz. Evet. Evrimci ne diyor? Ara geçiş formlarını yedi diğerleri diyor. Yedikleri için fosilleri kalmadı diyor. Diyecek başka bir şey kalmadı. Çıtır çıtır onları yemişler. Lezzet alıyor.
Yani evrimcilere göre işte bu kuşun gagasının uzaması ihtiyacına göre oluşmuş. Yani öyle mesela kısaymış gagası. Sürekli öyle çiçeklere çarpıp düşüyormuş. Yani hiçbir şekilde şey yapamıyormuş. Besin alamıyormuş. Sonra mutasyon amca gelmiş. Demiş ki yavrum sen öyle gagan kısa olmuyor demiş. Yani onunla besin alamıyorsun. Hemen sana güzel uzun bir gaga yazıyorum diyor demiş. Böyle doktor ilaç yazar gibi. Uzun bir gaga yazıyorum sana. Dilinin yapısı da uygun diyor. Yani benden önce hangi radyasyon geldi seni bu hale soktu? Hiç olmamış diyor. Ondan sonra dilinin yapısını da ona uygun yapıyorum diyor. Kıpırdama diyor. Hazır ol. Üreme hücrelerine isabet ettireceğim. Ettiriyor radyasyonu üreme hücrelerine. Üreme hücrelerindeki yavru canlının gagası uzun bir şekilde oluyor. Çünkü o canlıyı değiştiremez. Sen diyor bu üreme hücreleriyle git çiftleş diyor hemen. Bunlarla çiftleşmen lazım diyor. Bunları da geçirme diyor. O kadar uğraştım diyor. Emek sarf ettim. Bununla çiftleş diyor. Çocuğun o şekilde olacak diyor. Sen olamazsın kusura bakma diyor ama çocuğun o şekilde olacak diyor. Hı hı. Kuş da gidiyor. Başka bir dişi kuş buluyor. Çiftleşiyor. Sonra o üreme hücreleriyle olduğu için yavru canlıya bir bakıyorlar. Uzun gagayla doğuyor. İşte evrimcilerden Masallar isimli böyle bir program falan tarzı bir şey yapabilirler mesela. Böyle hikaye bir anlatılar. Sempozyum düzenlemek ne alaka yani sizin? Evet. Neyinize sempozyum düzenlemek bu tarz hikayelerle? Bilimsel sempozyum diyorsunuz bir de. İhtiyaca göre geliştirdi. Gaga yapıyor kendine mesela. Alıyor maddeleri, bir buraya ekliyor, biraz daha önüne ekliyor, sonra biraz daha ekliyor. Kendi geliştiriyor gagasını. Evrimci bir hurafe. Pagan dininin bir hurafesinden bahsediyoruz burada.
Evet.
Bu yaratılmış zaten ilk kuş böyle. Yani ilk bu türe ait kuş zaten bu şekilde. Gagasının yapısı aynı, dilinin yapısı aynı.
Şimdi ilk kuş da öyle. İlk virüs de öyle, ilk bakteri de öyle, ilk öyle olup da değişen bir canlı zaten yok.
Evet.
Daha o zaman ne kaldı geri? Hiçbir şey kalmadı. Bak programın ilk başlangıcında virüslerden bahsetmiştim. Virüsteki teknolojik detayları olmazsa olmaz projenin bütün detaylarını söylemiştik. Bunlar olmazsa virüs de hayatta kalmıyor. Allah her şeyi yalnız tam ve bütün bir şekilde yaratıyor. Yani tam ve bütün hayatta kalacak şekilde yaratıyor. Onun dışında hayatta kalmayacak şekilde yaratıyor. Evrim de hep tamlığı değil de eksikliği savunan bir şey. Değil mi? Hep kusur eksik olsun, bir ah bir olsa da biz evrimi ispatlasak derdindeler. Hiçbir şeyde eksik ve kusur bulamıyorsak biz.
Evet.
Ama mantıklı bakacağız yani. Sırtımız ağrıyor da bu kusur diyemeyiz ya. Yani. Allah'ın yarattığı bütün mükemmellikler çok açık bir şekilde görülüyor.
Evet.
Şimdi mikroskopik olarak şu virüslerden bahsetmiştim. Virüsün nasıl enfekte ettiğini şu an şimdi göstermek istiyorum. O az önce ilk yerde anlattığımız o detaylı virüsün oluşumunu anlatmıştık. Bu parçaların her birinin ayrı birer protein olduğunu ve tam bir vidanın deliğine uyumlu olması gibi yaratıldığını ve oluşumunu göstermiştik. Şimdi bakın o makine nasıl çalışıyor. Şimdi bir de burada bir animasyon hep gerçekten farklı oluyor ya. Bir kere burada bir renk yok, iki gölge yok. Çünkü olay tamamen karanlıkta gerçekleşiyor. Ve böyle renkli de değil bu virüs ve hücreler.
Ve birbirlerini görmüyorlar.
Evet, ve birbirlerini görmüyorlar. Şimdi bakın, o binlerce olan parçanın her biri sırayla bir iş yapıyor. Büyük ayaklar tutunuyor. Küçük ayaklar hücrenin çeperinin şifresini açıyor. Ve içeriye, bakın, malzemenin alınmasını sağlıyorlar. Şu an hücrenin zarında, bakın, özellikle bir petrol arama makineler olur ya, onların araması gibi aranıp, içeriye özel, bakın, kapsüller bırakıp, o kapsüller patlama, detonate özelliğinde olup, genetik materyalin içeri girmesi için hücrenin zarının ikinci katmanını açıyorlar. Ve bir sonraki aşamasında da genetik materyal hücrenin içerisinde salınıyor. Ve artık hücre virüs üreten bir makine oluyor. Başka bir şey olmuyor. Sadece virüs evet. üretiyor. Buradaki bütün detaylar sadece bize Allah'ın varlığını ve izni gösteriyor.
İnşallah.
İnşallah.
Tabii bu evrimcileri bu tarz inançlara sürükleyen, ya yani böyle saçma bir şeye inanmaya sürükleyen sebeplerden bir tanesi de bir kısım yobazların olması. Yani o kadar dinden soğutucu bir tavır takınıyorlar ki, dinle alakasız tavırları olduğu için tabii bu. Evet. Yani dindar bir tavırları olduğu için değil. Kur'an'a bir kere karşılar. Yani biz ehli sünnetiz diyorlar. Kur'an'a biz tam tabiiz diyorlar. O kadar tabiiz ki kesinlikle okumayız diyorlar yani. Hiçbir şekilde okumayız. Tam teslimiz. Biz onu kesinlikle tabii ki anlayamayız. Ondan sonra biz çok dindarız. Hurafelerle hayatımızı geçiririz. Yani yaptıkları bu. Dini temsil ediyormuş gibi gözüküyorlar. Alakası yok. Yani müşrikliği temsil ediyorlar. Yani temsil ettikleri şey müşrik sistemi. Din değil. Gerçek İslam dini değil. Şimdi dolayısıyla bakıyor mesela bu dinle de ilgili bilgisi yoksa, evrimle de ilgili bilgisi yoksa bakıyor. Ya diyor yani işte örneği bu diyor. Mesela Müslüman'ın örneği bu diyor. Demek ki din yok diyor yani. Buradan bu sonuç çıkıyor diyor. Tabii örnek olarak gösterdiği kişi müşrik. Allah'ın Kur'an'da pislik olarak evet. tanıttığı bize. Dindarmış gibi gözüküp namaz kılmasına rağmen Allah o namaz kılanların vahy haline diyor. Bir ayetinde. Yani namaz kıldıklarını söylüyor Allah ama vay onların hallerine diyor. Cehennem ehli olacaklarını bildiriyor. Mesela mümin özelliği temiz olmasıdır. Bir bakıyorsun leş gibi. Hı hı. Müşrik özelliğidir pis olmak. Pis olduklarını görüyoruz. Ama kişi Müslüman örneği göremediği için, tam bir Müslümanlıktaki mümin örneği göremediği için etrafında, diyor ki bunlar Müslüman diyor işte. Dolayısıyla diyor demek ki haşa din yok diyor. Yani bunlar Müslümansa diyor din yoktur diyor. Ondan sonra ne yapacağız diyor. Geriye evrim kalıyor diyor işte. Ya saçma maçma artık yapacağız bir şey yok diyor. Yani inanacağız diyor. Evrimi savunmaya devam edeceğiz diyor. Başka faktörler de olabilir. İlk kere de onlardan bahsetmiştik. Bu da diğer bir yönü olayın. Mesela ahir zamanda Deccal'in istediği şey her insanın dinsiz olmasıdır. Bu dinsizliği de dini inkar edin diye değil de biz çok dindarız deyip 70 bin tane sarıklığı kullandığını biz peygamberimizin hadislerinden anlıyoruz. Daha fazla da olabilir sayıları tabii. Bir mecaz da olabilir bu anlatımda. 70 bin sarıklı, başı tıraşlı kişi Deccal'in insanları dinsizleştirme amacına hizmet ediyor. Hı hı. Ahir zamanda. İşte şu an görüyoruz zaten. Yani Müslüman normalde dünyanın en kaliteli, en aklı başında, en temiz, en klas, en esprili, en neşeli, evet. her şeyin enini yaşayan bir insan olması gerekiyor değil mi? Yani Kur'an'a baktığımız zaman biz bunu görüyoruz. Ama bakarsak görebiliyoruz tabii. Allah her canlıyı müthiş süslü yaratmış mesela. Temiz yaratmış. Ama her canlıyı mesela hayvana bakıyorsun. En pis ortamda da yaşasa zaten 24 saat neredeyse temizlik yapıyor. Kediye bakıyorsunuz sürekli temizliyor. Patisini yalıyor. Dili tam ona göre tırtıklı. Böyle tel tel yapılardan oluşuyor. O dili dille yaladığı zaman mesela orası tertemiz oluyor. Bütün oradaki pislikleri, şeyleri falan hepsini alabiliyor. Sineğe bakıyorsunuz, en pis dediğiniz canlı, bir insana nazaran en az 10 kat daha temizliğe vakit ayırıyor. Bir günde bir insan yarım saat temizliğe ayırıyorsa, bir sinek en azından 3-4 saatini temizlik yaparak geçiriyor. Sürekli olarak ellerini temizliyor, ağzını temizliyor, kafasını mesela kafasının arka tarafına eline atıyor. Ondan sonra ellerini sürekli birbirine sürtüyor, temizleme mekanizması var. Artık sıvı üretiyor, temizleyici bir madde üretiyor. Her şey doğada, bir güle bakıyorsunuz, çamurun içerisinde tertemiz, mis gibi, süper estetik, kıyafeti son derece güzel. İşte bir kaplana bakıyorsunuz, muhteşem güzel giyinmiş, muhteşem temiz, süper estetik. Yani dünyada her şey Allah'ın yarattığı temiz ve estetik. Bir tek Müslümanlara gelindiğinde, onların Müslüman tanımı tabii ki bu, gerçek Müslüman tanımı değil. Müslümanlar ne giymesini bilecek, ne temizlenmesini bilecek, pis olacak. Ne konuşmasını bilecek, ne oturup kalkmasını bilecek, ne estetikten anlayacak, ne sanattan anlayacak, ne insanlıktan anlayacak. Dünyadaki her şey bu şekilde mükemmel. Kıyafetleriyle olsun, hayvanların postlarına bakıyorsunuz, penguenlere bakıyorsunuz, muhteşem kıyafetleri giymişler. Orada o kutubun o soğuğunda hazır bir şekilde bekliyorlar. Leopara bakıyorsun, değil mi? Leopara en güzel şekilde ormanın ortasında giymiş. Bir tek müminlere geldiğin zaman, onların tanımı bu tabii ki, her şeyin en kötüsü, her şeyin en pisi, sonra da zaten insanların çok büyük bir bölümünün dinsiz olmasına neden olurlar. Hocamız da ne yapıyor şu anda Allah'ın izniyle? Bunun böyle olmadığını, Müslümanların her açıdan en kaliteli, en estetik, sürekli söylüyoruz, müzikse en güzel müziği, ondan sonra kıyafetse en güzel kıyafeti, gücünü yetirebildiği kadar tabii Allah'ın dilemesiyle. Araba ise en güzel araba, ev ise en güzel ev, espri ise en güzel espri, neşe ise en güzel neşeli ortamlar. Her şeyin en güzelini Müslüman olduğunu gösteriyor. Şu anda küfrün biz ezildiğini görüyoruz. Hocamızın her bu yaptığı uygulamalarla küfür ezilmiş durumda. Yani önceden Müslüman deyince böyle, haşa tabii gerçek Müslümanlara öyle bir şey diyemezler de, hani böyle dalga geçeceğini, kolaylıkla ezebileceğini, hem tip olarak, hem kıyafet olarak, hem işte görgü, işte oturma kalkma olarak, her yönden ben seni eğitimim olarak, bildiğim diller olarak her yönden seni sıfıra götürürüm. Sen neden dinlersin zaten? Bunlara sahip olamadığın için dinlersin. Deyip böyle evet, küçümsediklerini görüyorduk. Hocamız bir saniye dedi. Tipse en yakışıklısı mesela keza Erdem Hoca. Görüyoruz.
Senin güzel.
Mesela eğitimse en eğitimlisi. Yabancı dilse en fazla yabancı dil bileni. Paraysa en zengini.
Evet. Evet.
Mesela güzel arabaysa en güzel arabası. Konuşması, oturması, kalkmasıysa en üstü. Müziklerse ve taassuptan arınmışlıksa en ileri seviyesi. İşte Müslümanlar bu insanlar İnşallah. Diye hocamız tanıttığında küfür böyle bir kaldı. Ne oluyoruz dedi, biz neredeyiz şu anda? Bir şoka uğradılar. Yani bir evet, titreme geldi. Bir saniye, buradaki kişilerin hepsi, hocamız en başta olmak üzere, bizden 100 kat, 1000 kat daha her konuda üstünler. Ve Allah diyorlar. Allah yarattı diyorlar.
Evet.
Kur'an'a tabiiz diyorlar. Bize hakkı ne oluyor dedirtti hocamız. Biz kimiz de biz demiyoruz. Hangi özelliğimizden dolayı, hangi özelliğimiz onlardan üstünkü de biz diyemiyoruz. Dedirtti hocamız. O yüzden şimdi onun bir şokunu yaşıyorlar. Gerçek samimi Müslüman kardeşlerimiz de bunu ayakta alkışlıyor. Hocamızdan Allah razı olsun diyor. Yaşı hocamızdan büyük olanlar, hocamızın elini öptüğümüzü iletin diyorlar. Hocamızın bu hizmetiyle. İslam'ın hayrını düşünmeyi bilemeyen, akledemeyen, Müslümanlığın gelişmesini istemeyen bir kısım yobaz ve cahil müşrik karakteri de bunu kesinlikle kabul edemeyip hocamıza karşı garip bir tavır aldıklarını görüyoruz. Ama bu tavrın nedeninin kıskançlık olduğu kesinlikle, çekememezlik olduğu, her yönden hocamızın dünya çapındaki başarısından dolayı olduğu ve hocamızın her yönüyle çok güçlü ve zengin, her açıdan zengin olduğunu bildikleri için bunu şey yapamadılar, sabredemediler. Halbuki Müslüman Müslümanı kıskanır mı? Mesela Erdem hocam, ben her şeyin en güzelini giymesini isterim. Ya, tamam.
Evet, maşallah.
Onur hocamın en güzel arabalara binmesini isterim. Bir güzel arabaya evet, bindiği zaman ben olan benimkinden daha iyi mi diyeceğim? Yani öyle bir üslup olur mu hiç?
Tabii,
en güzeli zaten o olsun. Allah ayette bildiriyor zaten. Kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih edenler diyor. Kardeşinin nefsini kıskananlar diye bir ayet yok mu?
Evet.
Dolayısıyla bu açık gerçekleri gördükten sonra zaten Allah'ın izniyle her şey net.
Onun sebebi tabii şu. Mesela oradaki kardeşinin, değil mi, güzel ahlakına şahit oluyorsun. Allah'ın dinini yaymak için gösterdiği çabaya şahit oluyorsun. Ondan dolayı çok büyük sevgim var. Canını feda edersin, evet, onun için inşallah. Tabii ki her şeyin en güzelinin onda olmasını istersin. Kardeşinde olmasını istersin. Evet. Nitekim Allah dünyada müminlerin olacağını söylüyor inşallah. Bu nimetlerin ahirette yalnızca müminlerin olacağını bildiriyor ayette.
İnşallah.
İnşallah.
Ayetin tecellisini şu an en güzel bir biçimde görüyoruz inşallah. Mümin bir erkek olsun, kadın olsun. Şeytan Allah'a sınırım. Kim Allah'tan korkup sakınırsa, mümin bir erkek olsun, kadın. Kim bir salih amelde bulunursa biz onu bu dünyada da ahirette de en güzel bir biçimde yaşatırız diyor Allah inşallah. Evet, mealen söylüyor.
İnşallah.
En güzel bir hayat denilince hani bazı belki yobazlar veya İslamiyet'i dışarıdan görüp, yobazlardan görüp de korkanlar, çekinenler şöyle zannediyorlardı. Yani bir çeşit fikri herhalde kendilerini öyle şartlandırıp bir güzel hayat belki sunduklarını veya yaşadıklarını düşünüyorlar demişlerdi. Halbuki hocamız yaşamın bak her karesinin en güzel halini inşallah sadece bu programda mesela gösteriyor. Elhamdülillah. Ya Müslüman böyle olur. Evet. Müslüman en güzel nimetlerin, bütün nimetlerin en güzeline layıktır zaten. Çünkü o Allah'ın ondan istediğini yapmaktadır. Allah ne istiyor? Şükretmemizi istiyor en başta. Nimeti zaten sahibi olan Allah bize emanet olarak veriyor, tattırıyor. Bunun karşısında bizim şükretmemizi istiyor sadece. Konu bu. Bundan sonra da tevekkül etmemizi inşallah istiyor. Nimetlere karşı, bütün dünyadaki hadiselere karşı. Konu bu. İşte bak nasıl hayatın en güzeli demek ki Müslümanlık da oluyormuş. Evet. Aslında tam şimdi şunu görüyorlar. Kendi yaşadıkları hayatın her insan şimdi öyle düşünüyor. Gerçek müminlerin dışındaki her insan örnek bir Müslüman tavrını görünce ha demek ki diyor en güzel yaşam biçimi Müslümanlıkmış. Evet. Onu da bu kardeşlerimiz gösteriyor diyor. Hocamıza göstererek inşallah. Allah razı olsun hocamızdan. Zaten dünyada en güzel hayatı yaşamanın başka bir yolu da yok.
Evet.
Ya Allah yoluna gider insan ya da onun karşısında olur. Şeytanın yoluna gider. Evet. Ara bir yol hiçbir zaman olmaz. Bu yobazlığın gösterdiği tehlikeye hocamız hep dikkat çekiyor. Bediüzzaman Hazretleri de onu İttihat-ı İslam'ın karşısında mücadele edilecek en önemli öğe olarak gösteriyor. Yani İttihat-ı İslam'ın karşısında yine kendisine Müslüman diyen bir kesim, yobazların olduğunu gösteriyor. En büyük tehlike olarak.
Evet.
Çünkü bunun etkisini mesela internette görüyoruz. Bu mesela YouTube'da, Facebook'ta hocamızın videoları yayınlanıyor. O mesela güzel müzikler çalarkenki videolar yayınlanmış. Ya etkisi muazzam olmuş maşallah, elhamdülillah.
Evet.
Altındaki yorumlardan belli. Mesela birisi yazmış, ya ben İslam deyince korkardım. İşte asacak, kesecek, böyle çağdaşlıktan ve sanattan uzak bir şey bilirdim. Hep de karşıydım. Ama görüyorum ki Adnan Hoca demiş, hocamız çok güzel gösteriyor. Demek ki İslam'ın eğer aslı buysa ben bunu istiyorum kardeşim diye yazmış, evet, mesela bir kardeşimiz maşallah. E aslı bu, evet. Allah Kur'an'da zaten bunu söylüyor. Yani Kur'an'daki din bu.
Hı hı. Evet.
Aslı bu, dost doğrusu bu. Ahir zamanda zaten inşallah hocamız başta olmak üzere biz de Hazreti Mehdi'nin öncüsüyüz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dini özüne döndürecek. Peygamber Efendimiz'in i̇nşallah zamanındaki haline. Özüne, bütün o katıksız inşallah dost doğru olan dine döndürecek. Ona da dönüyor. Değil mi inşallah? İnşallah. Ona o hali geliyor inşallah tekrar. İnşallah.
Evet. Burada tabii çok sinsi bir oyun var. Yobazlardan bahsettik. Şeytan yobazları kullanıyor. Bu tarz insanları kullanıyor. Çünkü bu kişilere mesela bazı onlara kanan kişilere direkt söyleseler, iman etmeyin deseler, değil mi? Zaten hiç onunla ilgilenmeyeceği belli ama farklı yönlerden yaklaşıyor. Yani bildiklerini çarpıtmaya yönelik. Bakın Allah Ali İmran suresinin 7. ayetinde bildiriyor bunu. Şeytandan Allah'a sınırım. Kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanını uyarlar. Ayetlerin müteşabih olanını uyarlar. Tevil getirerek, farklı şekilde açıklayarak, farklı şekilde izah ederek, yani dillerini de eğip bükerek, o da başka bir ayette geçiyor inşallah, insanlara farklı anlatımlar yapıyorlar. Neden? Direkt iman etme demiyor. Farklı bir din oluşturup onları yaşatmaya çalışıyor. Tabii o dinin gerçeği olmamış oluyor. O da onu çok iyi biliyor ama onu yaşatmaya çalışıyor. Yani asıl dinin özünden, dinin gerçeğinden o insanları uzak tutma buradaki amaç.
Evet.
Bu biz döneme kadar da bunun kısmen gerçekleştiğini görüyoruz, gördük. Ama şimdi inşallah tabii değişmeye başladı. Çünkü ayrı i̇nşallah. Zamandayız. Hidayet devrindeyiz, hidayet çağındayız inşallah. Tüm insanların hidayete ereceği bir çağdayız inşallah. Allah Hazreti Mehdi'sini gönderiyor Allah'a şükür. O yüzden bütün bu durumun değişini görüyoruz.
Evet. Yani insanlar İnşallah. Zaten dışarıdan hani genelde çok derin düşünmeden bakarak inançlarıyla ilgili de kararlar alabiliyorlar. Yani mesela bakıldı bu dönemde işte küfür insanlara öyle bir gösterildi ki televizyonu açıyorsunuz, işte bir gazeteye bakıyorsunuz, her şeye bakıyorsunuz, her yere baktığınız zaman işte inkar eden ateist insan işte en kaliteli insandır. İşte inkar edip hayatını yaşayan insan şöyle eğlenir, bu kadar hayattan zevk alır. Ondan sonra şöyle olur, böyle olur. İnsanda bir telkin oluşuyor. İşte dindar insan da şöyle hayatın her alanından çekilir, böyle çekilir falan. Adam hiç yani Kur'an'ı da okumuyor, ateizmin ne dediğine de bakmıyor. Dıştan bakıp diyor ki ben ateist oldum diyor ve hatta inkar ettim diyor. Hocam söylemiş zaten %99'unu dünyanın ateist yaptılar. Deccali sistem.
Evet.
Şimdi de şöyle olacak Allah'ın izniyle. İnsanlar yine derin düşünecekler ama derin düşünmelerine de gerek kalmadan şöyle bir durum olacak. Müslümanlar dünyadaki en güzel yaşayan insanlardır, en kaliteli insanlardır. İnsanlar bunu görecekler. Bu sefer de diyecekler ki biz Müslüman oluyoruz.
İnşallah.
Yani Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi ve talebeleri gelince de daha da net göreceğiz inşallah. Biz öncüleri olarak şu anda faaliyetlerimizi yapıyoruz hocamızın vesilesiyle. Diyecekler ki yani bu kişiler diyecekler neye inanıyorsa biz de ona inanmak istiyoruz. Çünkü ben böyle insanlar görmedim diyeceğiz Hazreti Mehdi'ni ve talebelerini gördüğümüzde. Yani biz bu kişiler neye inanıyorsa biz ona inanmak istiyoruz diyecekler. Neye inanıyorsunuz diye sorduğumuzda biz Allah'a inanıyoruz, Kur'an'a tabiiz diyecekler. Tamam biz de öyle izleyecekler. Yani ne olursa olsun. Sonra da detayını araştırmaya başlayacaklar. Çünkü Allah ayette onların senin dinine akın akın geldiğini, dalga dalga geldiğini evet. gördüğün zaman.
Girdiklerini gördüğünde evet.
Diyor ayetinde. Demek ki böyle bir dine yoğun toplu bir şekilde bir giriş var. Şu anda görüyoruz zaten İslam dini diyor. En hızlı büyüyen din. Haberlerde her yerde çıkıyor. Hocamız mesela yurt dışında geliyorlar röportaj yapmaya. Bambaşka bir şey bekliyor. Bir bakıyorlar. Hiç hayatlarında görmedikleri bir insanla karşılaşıyorlar. Her evet, açıdan. Kalitesi, maşallah. Oturması, konuşması, kalkması, bakışları, nezaketi, şefkati, yüzlerce sayabilirim. Hepsi açısından hiç rastlamadıkları bir insana rastlıyorlar ve hayran kalıyorlar. Ve hocamız diyor ki, ben Müslümanım diyor. Yani benim de Müslümanlığa karşı bir ilgim başladı şu anda diyor mesela karşı taraf. Yani siz Müslümansanız diyor eğer. Yani ben de Müslüman olabilirim diyor. Ben de Müslüman olmak isterim diyor. Eğer Müslümanlık sizin Maşallah. Yaşadığınız şekildeyse siz temsil ediyorsanız Müslümanlığı diyor. Ben sizin gibi insan görmedim diyor hayatımda. Yani ben de Müslüman olmak istiyorum diyor. İşte aynı zamandaki insanların Allah'ın izniyle dalgalar halinde dine görmesi de bu şekilde olacak. Tabii biz Hazreti Mehdi'nin öncüleri olarak bunu yapıyoruz. Hazreti Mehdi ve talebeleri gelince de Allah'ın izniyle zuhur ettiğinde daha da net olaylar artık gözükmeye başlayacak inşallah.
Zaten insanın şeytanın düzenine tabi olması ve ona hizmet ediyor olması zaten bir mucize, bir ayrı bir konu. Senin söylediğinde çok önemli bir detay var. Dinde zorlama olmaması şöyle oluyor. İnsanlar zaten görünce o modeli yani ideal Müslüman modelini, onun çağdaşlığını, zenginliğini, onun kültürünü, onun sevecenliğini, ondaki sevgiyi, sıcaklığı, ondan sonra ondaki şefkati ve koruyup kollama duygusunu. Mesela hocamızın Hamiyeti İslamiyesi çok fazladır. Dine karşı çok koruyup kollar. Her türlü dine karşı saldırıyı ve her türlü sözü ya çok fedakarane bir şekilde savunur. Evet. Maşallah. Ve çevresindeki bütün kardeşlerimize de çok büyük sevgi ve şefkat gösterir. İnşallah. Çünkü bu Allah'a olan imandan kaynaklanır. Müslüman, gerçek bir Müslüman olmaktan kaynaklanır. Zaten insan mutlu olmak için dünyada yaşamıyor mu? Zaten iyi ve güzel bir hayata sahip olmak için yaşamıyor mu? Evet yaşıyor. İşte o model, bu model. Görünce zaten tabi oluyor. Peygamber Efendimiz zamanında onu hocamız söylemişti. Görünce Peygamber Efendimiz'i zaten insanların nefesi kesiyordu. Tabi oluyorlardı demişti. Yani onun yaşantısına, onun
fiziğine, onun kıyafetlerine, onun konuşmasına bakınca insan nefes kesiliyor. İşte Müslüman böyle olur. Evet. Kıyafetiyle, konuşmasıyla, yaşadığı hayatıyla insanların nefesini keser. Ve insanlar öyle fiziki bir zorlama olmaksızın zaten tabi olurlar. O anlamda insanların mesela bırakıp dini inanışı, böyle komünist ideolojilere yönelmesi, ateizme ve darvinizme sapması tamamen Allah'ın dininin unutulması, geçtiğimiz yüzyıl için söylüyorum, ve meydanda şeytanın adamlarının kol gezmesinden dolayı oldu. Evet. Hocamız inşallah çok güzel bir çalışma başlatarak 1980 yılından bu tarafa bütün dünyanın inşallah imanına vesile oluyor. Çok büyük bir hizmet yapıyor. İnşallah. Allah razı olsun. İnsanlar o modeli görünce hemen tabii ki tabi oluyorlar. Elhamdülillah.
Evet, ha. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakının ve bilgisinin yüksekliği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildiriliyor. Hadislerde bakın detaylı olarak onları okuyalım. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın onun fıkıh bilgisi 10 aliminkine bedeldir. Başka bir hadis-i şerif. İmam Sadık şöyle buyurdu. İlim 27 kısma ayrılmıştır. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece 2 kısmını elde edebilmiştir. Kaimimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam edince diğer 25 kısmı da ortaya çıkacak ve insanlar arasında yayılacaktır buyuruyor. Ve diğer bir hadis-i şerif. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilim ve hilmi herkesten daha çoktur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ahlaktır. Maşallah peygamberimize ahlakı çok benzeyecek. Demek ki çok çok güzel ahlaklı bir insan olacak inşallah. Ve hep faaliyet döneminden bahsediliyor. Hem hadislerde hem de Bediüzzaman Hazretleri de bildiriyor. 30-40 yıla yakın faaliyet dönemi olacak. Şimdi baktığımızda 30-40 yıl değil mi? Bir dünyaya gerçek dini, İslam'ı anlatabilmek için aslında çok kısa bir süre. Herkesin hidayete ulaşabilmesi için baktığımızda çok kısa bir süre, ama ilminin yüksekliği, hilminin yüksekliği hadis-i şerifte belirtildiği gibi çok yüksek olduğu için tabii Allah vesile kılıyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı. 30-40 yıl gibi bir sürede tüm dünya İslam'la şerefleniyor, değil mi? İslam ahlakı, hoşgörü, barış, demokrasi, özgürlük gerçekten yaşanır vaziyete geliyor. Bu çok kısa bir süre baktığımızda, ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kararlılığı, duası inşallah hepsinin vesilesiyle, faaliyetinin vesilesiyle Allah bunu hakim kılıyor inşallah ve kılacak, o dönemdeyiz inşallah. Dua edelim, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinden olalım inşallah. İnşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karda sürünerek dahi olsa ona ulaşın gördüğünüzde diye buyuruyor. O yüzden çok dua etmek gerekiyor inşallah.
Zaten olayların gittiği tek yerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın başa geçmesi. Gökten bir münadi diyor hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Emiriniz Hazreti Mehdi'dir diyene kadar o fitneler durulmaz diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bütün bu fitneler, yani İsrail, Filistin veya Arap Baharı veya dünyadaki diğer ülkeler arasındaki diğer bütün sorunlar. Yani bütün dünyadaki bütün sorunlar, bak kaç yüzyıl dünya var, hep muhakkak bir sorunlar muhakkak birilerinin arasında olmuştur. Dünyanın tamamının barışa ermesi erdirecek olan inşallah tek güç Hazreti Mehdi'dir, Mehdiyettir Allah'ın izniyle. İnsanlar da onu istediği zaman Hazreti Mehdi artık zuhur edip bütün bu icraatları, değil mi, yerine getirecektir. Dünyayı bir barışla dolduracaktır. İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Süremizin sonuna geldik galiba. Evet, süremizin sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayata